İyi akşamlar sayın seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egemen TV, Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Buyurun Oktar Hocam.
Estağfurullah. Hocamız ikinci bölümde inşallah yayınımıza gelecek inşallah. Saat 12.30'dan itibaren. Çok önemli bir konu var inşallah. Hatta bütün dünyadaki olaylar bunun etrafında dönüyor. İslam'ın hakimiyeti inşallah. Ayrı zamanda olmamız, Hazreti Mehdi'nin çıkması. Allah Kur'an'ın asr-ı saadet döneminde olduğu gibi inşallah hakim kılacak bütün dünyada. Hazreti Mehdi Kur'an'ı aslına döndürecek. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi bütün bidatlerden arınmış olarak tam olması gerektiği şekilde uygulanacak. Nitekim Allah Kur'an'da Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Yani bu şu anlama geliyor tabii ki çok açık bir şekilde. Allah'tan başka hakem mi arayayım diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnşallah. Tek hakem, hüküm koyucu Allah'tır. Allah'ın sözü de Kur'an'dır. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında hiç kimse herhangi bir hüküm getiremez. Hiç hüküm getiremez daha doğrusu. Yani gerçek olan Kur'an'dır. Tabii peygamberimizin sünneti vardır. Kur'an'ın en iyi tefsirini yapan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun sünnetini takip ederiz. Çünkü en iyi tefsiri peygamber efendimiz yaptığı için. Dolayısıyla Kur'an'ın yeterliliği konusu çok önemlidir. Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia eden de münafık zihniyetidir. Kur'an'daki helalleri helal kabul etmeyen, haramların helal olduğunu değiştirerek böyle Kur'an'ın hükümlerini, Kur'an'ın yeterli olmadığını savunarak dini yaşaması imkansız hale getirmeye çalışan ve bu şekilde Müslümanları boğmaya çalışan bir güruh vardır. İşte bunlar da münafık güruhudur. Bakın Allah Kur'an'da her örneği açıkladığını bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan bir hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Allah hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Kur'an'ın tam ve yeterli olduğunu bildirmiş oluyor inşallah. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Allah her örnekten diyor. Her örnek demek her örnek demektir. Yani insanın hayatı boyunca karşılaşacağı bütün durumlar, karşılaştığı insan tipleri, Allah Kur'an'da çeşitli insan tipleri bildiriyor bize. İman edenler var, inkarcılar var, bunlar içerisinde münafıklar var, iki yüzlü olanlar, yalancı, iman etmediği halde iman etmiş gibi görünenler ki Allah yüzlerce ayetle münafıkları tanıtıyor. Müslümanların münafıklardan sakınması için, İslam için en büyük tehlike münafıklardır. Bunun dışında küfür var, fasıklar var, müşrikler var, Allah'a şirk koşanlar ki münafıklar da müşriklerin bütün özelliklerini barındırırlar. Hocamız bunu defaatle açıklamıştı, detaylı olarak da açıklamıştı inşallah. Müşriklerin yani şirk koşanların bütün özelliklerini barındıran ve en tehlikeli güruh olan Allah'ın en alt tabakasında cehennemde cezalandıracağını bildirdiği, hayvanlardan daha aşağılık olduğunu bildirdiği mahluklar vardır. Yüzlerce ayetle tarif edilen. Kur'an işte değiştirmeye çalışan münafıklardır. Münafıklık ve yobazlık iç içedir. Yani yobaz münafıktır, münafık yobazdır diye açıklamıştı hocamız. Hakikaten Kur'an'ın yeterli olmadığını iddia edenlere baktığımızda bu şekilde bir çalışma içerisine giren, değiştirmeye çalışan, dine bidatler eklemeye çalışanların münafık güruhu olduğunu görüyoruz. Ama onlar tabii münafık diyerek ortaya çıkmıyor. Kendisinin münafık olduğunu ya da Allah'a karşı çıkarak bir üslup kullanmıyorlar. Tam tersine çok takva olduklarını iddia eden, kendini çok dindar gibi göstermeye çalışan ama şeklen bu bazı özellikleri taşıyan ama kalben inanmayan insanlar olduğunu görüyoruz.
İnşallah.
Başka bir ayette Allah andolsun biz bu Kur'an'da İnsanlar için her örneği gösterdik diyor. Yani bizim hayatımız boyunca karşılaşacağımız bütün durumlar hiçbir durum yoktur ki inşallah Kur'an'da cevabı olmuş olmasın. Tabii ki Kur'an çok detaylı olarak karşılaşacağımız bütün durumları içermez ama ana hatlarıyla Allah insanların nasıl yaşaması gerektiği, Allah'ın haramları, helalleri, yasakları, peygamberlerin hayatından örnekler, hangi durumlarda nasıl davranıyorlar, zorluk karşısındaki davranış biçimleri, gösterdikleri sabırlar, fedakarlıklar, küfrün özellikleri, onların söyleyeceği sözlere kadar çok detaylı olarak Allah çok çeşitli örneklerle kendini de tanıtarak Kur'an'da bize bütün hayatımız boyunca karşılaşacağımız durumları bildirir. Ve Kur'an'da bildirdiği bu durumlarla da İnşallah müminler karşılaştıkları durumlar içerisinde vicdanını kullandıkları zaman ama Kur'an'a bağlı olarak mutlaka Allah onları doğru yola eriştirir inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla Kur'an'ın yeterliliği çok önemli bir konudur. Kur'an'ın yeterliliği zaten bütün yobazlığı ortadan kaldıracak olan, bütün bu sistemleri ortadan kaldıracak olan, münafıklara da hareket alanı bırakmayacak olan önemli bir konudur. Bundan dolayı hocamız çok üzerinde duruyor inşallah.
İnşallah hocam.
Maşallah.
Allah'ın sözü Kur'an.
İnşallah.
Yani bu başka bir söz gibi, başka bir kitap gibi değil. Yani bütün eksikliklerden münezzeh, arınmış, yani sonsuz güç, kudret, kelam sahibi yüce Allah'ın kitabı. Yani o kitabın yeterli olmayacağını düşünmek, bir kere Allah'ı takdir edememek, anlayamamaktır. Kur'an ayetlerini de bilmemektir aynı zamanda. Kur'an'da çok fazla ayet var. Kur'an'ın yeterli, özellikle Allah özellikle de vurguluyor, tekrarlıyor birçok ayette farklı anlatımlarla. Ki insanlar iyi anlasınlar diyor bunu. Çünkü dini değiştirmeye çalışan böyle şeytani bir akım oluyor. Yani daha evvelki kitaplarda, İncil'de ve Tevrat'ta bu olmuş ve kitap insan eliyle değiştirilmiş. Allah Kur'an'da bunun olamayacağını söylüyor. Önce Enam suresi 115. ayeti okuyayım. Şöyle, şeytanları Allah'a sınırım. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O eşitendir, bilendir. Birincisi, Allah tas tamam diyor. Yani her şeyiyle eksiksiz, insanların ihtiyacı olan her şeyin olduğu bir kitap. Ne ararsak bulabiliriz. Allah bize insan karakterleri açısından, toplum yapısı açısından, ahlaki ibadet olarak her türlü insanın yaşayacağı her şeyin ihtiyacını karşılayacağı şeyi indirmiş Allah. Eksiklik olması zaten mümkün değil çünkü Allah'ın sözü. Ve başka bir kitapta olmayacağına göre Allah, bu kitaptan sorulacaksınız diyor, Kur'an'dan sorulacaksınız. Dolayısıyla Allah özellikle de böyle mantıkta olanlara vurguluyor kitabın tam olduğunu. Bakın, onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Kur'an değiştirilemeyecek. Kıyamete kadar insan eliyle veya başka bir şekilde, hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini güvence altına alıyor Allah. Daha evvel İncil'de ve Tevrat'ta olmuş, insan eliyle değiştirilmiş. Kur'an'ın, İslam'ın gelme sebeplerinden bir hikmeti de o. Çünkü Allah'ın sözünü insan eliyle değiştirmiş ve Allah onlara lanet ediyor. Ama Kur'an bu şekilde değiştirilemeyecek diyor Allah.
İnşallah.
Yani Allah'ın vahyettiği gibi orijinal şekliyle ve tam yeterli olacak şekilde Kur'an elimizde bizim ve kıyamete kadar geçerli. Şimdi Peygamber Efendimiz'e atfediyorlar bazı şeyleri, sözleri. Ve o sözler Kur'an'ın bazı hükümlerini değiştirir, geçersiz kılar diyorlar bazı münafık zihniyette olan insanlar. Ve dolayısıyla yine Kur'an'ı yetersiz görüp Kur'an'a uymama eğiliminde oluyorlar. Başka bir ayette Cenab-ı Allah şöyle vahyediyor, buyuruyor. Yunus suresi 15. ayet. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Beğenmiyor yani. Şimdi Allah'ı haşa beğenmiyor. Allah'ın yarattığını beğenmiyor. Allah'ın getirdiği hükmü beğenmiyor. Yani kendisini Allah'tan daha da üstün görüyor. Hocamız hep anlatır.
İnşallah.
Yani çok değişik varlıklardır. Yani münafıklar özellikle kendini Allah'tan üstün görür. Hüküm koyucu olarak kendini addeder. Kendi yaratanını Allah'a değil de, çünkü anlamaz yani. Hem düşük akıllı, hem Allah'ın sonsuz kudretini, gücünü anlamaz. Ve kendini de neredense şeytan gibi. Yani şeytana benzetiyor da Allah münafıkları. Münafıklar bir nevi şeytan gibidir. Şeytanın da beni diyor ateşten yarattın diyor. Ben daha üstünüm diyor insana göre. Dolayısıyla secde etmem diyor. Yani hem asi, hem kendini beğenmiş. Yani hiç olmayacak bir şeyden. Hem de büyüklenmiş, enaniyetli ve kendini Allah'tan büyük görüyor. Münafıklar böyledir. Ve bu tip zihniyetin Kur'an'a yaklaşımı bu şekildedir. Eksik, yetersiz görme. Açıkça beyan etmez bunu. Beyan eden sivrileri oluyor ama böyle sana Kur'an'dan konuşur gibi, dinden konuşur gibi konuşur. Araya onlara katar. Kendi mantığının, yorumunun ve başka kaynakların Kur'an'a tercih edilebileceği hissini verir. Mantık geliştirir. Ayetle çelişir onlar mesela. Ama sanki böyle iyilik yapıyormuş, senin veyahut İslam'ın menfaatini düşünüyormuş havasıyla sadece kendi menfaatini düşünür veya sırf o menfaat için dini kendi nefsine göre yorumlar. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki, bakın ayetin devamında, de ki benim onu kendi nefsimin bir önermesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben yalnızca bana vahiy yolundan uyarım, Kur'an'a uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Bakın ben kendi nefsimden değiştirmem diyor. Yani Kur'an'ın hiçbir ayetiyle Peygamberimizin hiçbir sözü çelişmez. Hiçbir uygulaması çelişmez. Yaşamının içinde yaptığı hiçbir şey çelişmez. Dolayısıyla Peygamber'e atfederek güya Kur'an'ın ayetine göre işte böyle yaptı Peygamber Efendimiz diyerek bazı yalanlar da uydurulabiliyor. Biz şuradan anlayacağız. Kur'an ayetiyle çelişiyorsa bize aktarılan söz o Peygamber Efendimiz'in sözü değildir. Mümkün değil yani. Ben nefsimden konuşmam diyor. Öyle bir şeyi yapması Peygamber Efendimiz'in mümkün değil. O nedenle Kur'an'ın tas tamam olduğu ve değiştirilemeyeceği bundan sonra da ve insana yeteceği açık bir gerçek.
Evet, bunun zaten böyle olacağını Kur'an'dan anlıyoruz. Çünkü bakın hocamız bunu sık sık tekrar ediyor. Peygamber Efendimiz'in Kur'an'da tek bir şikayeti var. Bir ayette bildiriliyor, bu şeytandan Allah'a sığınırım. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani Kur'an'ın terk edileceğini, terk edilmiş olacağını inşallah, ki ahir zamanın bir özelliği bu, olarak Peygamber Efendimiz bildiriyor zaten. Yani bu şu anlama geliyor, Kur'an'dan uzaklaşılmış olması. Kur'an'dan da nasıl uzaklaşılıyor? Bakın münafık yapısı, münafığın müşrik ruhu vardır çok önemli olarak. Yani müşriklerin özelliklerini taşır, müşrikliği barındırır münafık kendi bünyesinde. Kur'an'ı yetersiz sayıyor. Kur'an'ı yetersiz saydığı için de Allah onların dillerini kitaba eğip büktüklerini bildiriyor. Yani müşriklerden bir şeyler arıyorlar. İşte filanca şey dedi ki, bizim büyüğümüz dedi ki şöyledir böyledir diye. Müşriklerin söylediklerini Kur'an'a ilave etmeye çalışırlar. Bidatler meydana gelir. Çünkü bu da şundan kaynaklanıyor. Bunun tabii şeytanın istediği bir sistem bu. Şeytanın robotu gibidirler münafıklar. Şeytanın istediği sistem de Kur'an'ın yaşanmamasıdır. Hatta Allah'a bu şekilde izinli olarak, yani Allah'ın dilemesi ya tabii, şeytanı yaratan da Allah'tır. Bütün insanları saptıracağını, sağlarından, sollarından, önlerinden yaklaşacağını söylüyor inşallah şeytan. Kur'an'da bu şekilde olacağını. Bu da Allah'ın izniyledir. Allah'ın yarattığı bir kader üzere. Dolayısıyla dinin yaşanmasını istemez. Kur'an varken dinin yaşanmaması için mutlaka Kur'an'ın değiştirilmesi gerekmektedir. Yani gerçek Kur'an'ın uygulanmaması, buna eklemeler, ilaveler, çıkartılmalar yapılmasıdır. Münafıklar da şeytanın ordusu, fırkası şeklindedir. Onlar da iyice şeytanlaşarak zaten zaman içerisinde şeytan onların bütün bünyelerini eline geçirir. Artık adeta onun ağzından konuşmaya başlar. Kur'an'a eklemeler ve çıkarmalar başlar. Bakın burada Allah ayette şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şimdi Kur'an'da Allah'ın helal kıldıkları helaldir, haram kıldıkları da haramdır. Dillerinizin yalan yere nitelendirilmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Bakın dillerin yalan yere nitelendirilmesi dolayısıyla işte bu münafıkların yaptığı da budur. Kur'an'da olan ayetlerin bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir, ikişerli anlamı olan. Müteşabih olanların olmadık yorumlarını yaparak, hatta muhkem ayetlerinde olmadık yorumlarını meydana getirerek Kur'an'a eklemeler ve çıkarmalar yaparlar. Allah başka bir ayette şöyle buyuruyor. Bir de yeminlerinizi bahane ederek iyilik yapmanız, sakınmanız ve insanların arasını düzeltmenizi Allah'a engel kılmayın. Allah işitendir, bilendir. Münafıkların en önemli özelliklerinden biri yalan yere yemin ederek, işte müşriklerden güya onlar kendince deliller getirerek Kur'an'ın dışına çıkılması. Aslında dinin yaşanmamasını isterler. Yani dinler gibi görünmelerine rağmen, takva gibi görünmelerine rağmen baktığınız zaman işte cübbesi, sarığı, tesbihi, bütün ibadetleri yapar görünüyor. Ama kendi başlarının olduğunda aslında ibadetleri de yapmıyorlar. Yani Allah bir ayette namazı isteksizce kalkarlar diyor. Hocamız anlatmıştı bunu. Etrafta birileri olduğu zaman namaz kılıyorlar ama kendi başlarının olduğunda namaz da kılmazlar. Hatta şeytanlarıyla baş başa olduklarını bildiriyor Allah ayette. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Onlardan öyleleri vardır ki dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu bu okur göründüklerini yani kitaptan bahsederek, Kur'an'dan bahsederek kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Yani söyledikleri aslında Kur'an'da olmayan hatta Kur'an'a ters olan uygulamalardır. Bu dolayısıyla bakın Kur'an'daki yapılan eklemeler ve çıkarmalar müşriklerin ve müşrik ruhunu taşıyan münafıkların meydana getirdiği sistem, bidatler Kur'an'ın dışılmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Peygamber Efendimiz kitabı terk edilmiş bir kitap olduğunu söylüyor inşallah. Bunun hakikaten böyle olduğunu görüyoruz. Nitekim bu yapılan ilaveler ve bidatlerin ve münafıkların bu faaliyetleriyle ki bu 1400 senedir devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in vefatından, irtihalinden itibaren o dönemde de münafıklar çok azılıydı ve hemen nitekim Peygamber Efendimiz vefat eder etmez bu şekilde bir faaliyete başlamışlardı. Yapılan bu eklemeler ve çıkarmaların, bidatlerin eklenmesiyle dini amaçlarına şu şekilde bir şey sistem oluşmasına çalıştılar. İçinden çıkılması imkansız yani yaşanması imkansız bir hale getirmek dini. Ve böylece insanların dini yaşayamaması. Münafıklar zaten kendisi yaşamaz. Ama dillerini eğip bükerek yapılan eklemeler ve çıkarmalarla başka insanların yaşamasını da engellerler. Nitekim onların meydana getirdiği sistemle hakikaten baktığınız zaman dinin yaşamasının imkansız olduğunu görüyorsunuz. Hocamız çok detaylı olarak anlatıyor bunu. Sevgi olmayan, şefkat olmayan, estetiğin, sanatın olmadığı, üstünün başının pis, leş gibi olduğu tamamen yobazlığa dayalı bir sistem. Bu hem dışarıdan bakanlara karşı eğer din böyleyse yaşamayalım haşa mantığını getiriyor. Tabii düşüncesini uyandırıyor. Onun içine girenlere de zaten samimiyetsiz olan bir sistemle yaşamamalarına sebep oluyor. Dolayısıyla amaç dinin yaşanmaması ve şeytan da münafıklar vesilesiyle, müşrikler vesilesiyle böyle bir sistemin oluşmasına çaba gösteriyor. Ama Allah ahir zamanda inşallah Kur'an'da olan ayetlerle bildiriliyor. Dünyaya dinini hakim kılacak. Kur'an'ın aslı yani yeterli olduğu şekliyle ki tam olarak yeterli ve Allah'ın korumasında en ufak bir değişikliğe uğramamış olarak dünyada, bütün dünyada Hazreti Mehdi vesilesiyle hakim olacak. Hazreti Mehdi'nin önemli özelliklerinden bir tanesi de, görevlerinden daha doğrusu biliyorsunuz, Darwinizm ve materyalizmi ortadan kaldırması, bütün sapkın felsefeleri ve dinin aslına döndürülmesi ve İslam birliğinin kurulması. Dinin aslı saadet döneminde olduğu gibi, Peygamber Efendimiz döneminde olduğu gibi aslıyla yaşanmasını sağlayacak inşallah. Tam da Kur'an'da olduğu şekilde mezhepleri de kaldırıyor inşallah. Tamam, mezhepler üstünde en büyük bir müceddit, en büyük bir müçtehit olarak bildirdiği Said Nursi'nin Hazreti Mehdi inşallah mezhepleri de kaldırıp Kur'an'ın asliyle yaşanmasını sağlıyor. Aslında baktığınız zaman Kur'an'a dinin aslında yaşanması çok son derece kolay. Kur'an'da bildirilen Allah'ın sizi kolay olan için başarılı kılacağı dediği İnşallah. Din yaşanması insanın fıtratına, yapısına en uygun olan sistem. Mutlaka mutlu olmak için dinin yaşanması gerekiyor. Allah'ın bir sırrı bu inşallah. Sadece Allah'a uygun şekilde kulluk edenlere Allah kalplerini mutmain kılacağını, yani mutluluk vereceğini, rahatlık, ferahlık vereceğini bildiriyor. Vicdana samimiyetle dine uygun hareket edildiğinde böyle bir sistem getiriyor İslam dini. Sevgi, şefkat, merhametin olduğu, karşılıklı saygının, sevginin olduğu, güçsüz olanların korunup kolunduğu, tam adaletin tesis edildiği ve mükemmel demokrasinin olduğu bir sistem getiriyor din. Sanatın, estetiğin, bilimin olduğu inşallah, modernliğin olduğu ve bütün insanları mutlu kılacak bir sistem. İnsanlar şimdi 20. yüzyılda bu Darwinizm ve materyalizmin aldatmasıyla böyle bir sistemin içine girilmiş ki hocamızın tabii faaliyetleriyle bu durum tamamen tersine döndü şimdi dünya çapında inşallah.
İnşallah.
Savaşların, kan dökmenin, zulümün, dayatmanın olduğu, sanatın, bilimin, estetiğin yok edildiği. Hakikaten bakıyorsunuz bunu Adnan Bey sık sık anlatıyor. Eski nispeten daha inanıldığı dönemlerde Roma'da bile üstün bir sanat var. Bugün aynısı yapılamıyor. Osmanlı döneminde yine İslam dininin, dindarlığın olduğu dönemde sanat zirveye çıkmış ama bugün uygulanamıyor aynısıyla. Yani dinsizlik, darbinizm ve materyalizm dünya çapında hem mutsuzluk getirdi, zulüm getirdi, dünyayı kan gölüne çevirdi. Sanatı, bilimi ve estetiğiyle öldürdü. Bilimin de önüne geçti. Bilim de Darwinizmi uydurmak için bilime yaptıkları çarpıtmalarla bilimdeki gelişmelerin de önü tıkandı. Bunların kaldırılmasıyla işte inşallah altın çağ denen bir dönemde, denilen dönemde de çok hızla yaklaşıyor inşallah. Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerine başladığını da anlıyoruz. Kur'an aslıyla yaşanacak ve muazzam bir özgürlük, fikir özgürlüğü, rahatlık, sevgi, şefkat, zenginlik, sanatta ve bilimde estetikte ilerleme meydana gelecek inşallah. Çünkü inşallah. Dinin gereği bu. Hakikaten baktığınız zaman dinde Allah örnek olarak veriyor. Hazreti Süleyman'ın hayatına baktığınız zaman dünya hakimiyeti olduğunu gösteriyor Allah. Oradaki yaşantıyı örnek olarak veriyor Hazreti Süleyman dönemindeki. Onun sarayındaki durumu, o dönemdeki yaşantının nasıl olacağını. İşte bu Müslümanların aynı Peygamberimiz döneminde de olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Hazreti Mehdi döneminde de Allah en güzel şekliyle yaşatacak inşallah ayrı zamanda.
İnşallah.
İnşallah. Buna dair ayet okuyalım o zaman inşallah hocam. Nur suresi 55. ayet. Şeytanları Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Allah vaat ediyor. Yani cenneti vaat ettiği gibi vaat ediyor. Başka ayetlerde de Allah vaadinden dönmez diyor.
İnşallah.
Böyle bir vaat var. Yani mutlaka gerçekleşecek olan bir şeyden bahsediyor Allah. Hiç şüphesiz. Şüphe yok. Yani bu devrin önemli özelliklerinden biri. Şüphe. Hazreti İsa inecek mi diyor. Mehdi gelecek mi? Acaba İslam dünyası şöyle olacak mı? Yani devamlı bir şüphe hali var insanlarda. Zayıf imanın alameti. Şüphe. Güçlü imanda şüphe olmaz. Yani etse yani imani o konularda şüphe etmez yani Allah'ın izniyle. O Allah özellikle hani bu devirdeki insanlara da hitap eder gibi Allah alem. Allah bilir en iyisini tabii. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri bunlar Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn.
İnşallah.
Nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa dünyada daha evvel Müslümanlardan dünyaya hakim olan iki zat. Biri peygamber Hazreti Süleyman, biri de Zülkarneyn. Kur'an'da Kehf kıssasında geçiyor. Onları da yani Müslümanları, bizleri yeryüzünde, dünyada, bütün dünya, yeryüzü bütün dünya güç ve iktidar sahibi kılacak. İktidar ne demek? Yani sosyal, hocamız anlatıyor her zaman, kültürel anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda her türlü güç sahibi, iktidar sahibi, muktedir. Güç ve iktidar sahibi kılacak, hakim edecek yani inşallah. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini yani İslam'ı kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani şu anda yerleşik değil mesela Kur'an ahlakı. İnsanların hayatında yerleşik hale alması, o güzel ahlakın daha çok insanlarda gözükmesi daha fazla olacak, tam olacak inşallah. Ayetlerin uygulanması sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Bakın şimdi korku ortamı değil mi? Mesela Filistin'de, işte Irak'ta, Afganistan'da ve sair birçok yerde, Doğu Türkistan'da sayabiliriz daha çok. Keşmir, yani dünyada çok örneği yeri var İslam dünyasında. Müslümanlar korku içinde. Gelip bizi öldürecekler mi? Kaçıracaklar mı? Bir yere mi götürecekler? Yani bunlar yaşanan şeyler olduğu için. Tecavüz ediyorlar orada insanlara. Şehit ediyorlar Müslümanları. Dolayısıyla İslam dünyasında bir korku ortamı var. Terör var. Yani her yerde o korku ortamı var. Korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Bakın güvenlik ortamı oluşacak. Yani artık öyle bir korkuların olmadığı, endişenin olmadığı, rahat rahat bir huzurla bir yaşamın yerleştiği bir zaman olacak. Güvenliğe çevirecektir diyor. Allah bunu vaat ediyor. Bu vaattir diyor Allah. Yani işte Kur'an'da Mehdiyet'in açık anlatımı böyledir. Yani Mehdi kelimesinin bu ayetin içinde geçmesine gerek yok. Çünkü bu hakimiyet nasıl gerçekleşecek? Allah'ın adeti var. Yani sosyolojik kanunları var. Sosyal kanunları. Her zaman bir liderle, bir manevi önderle bu gerçekleşiyor. Bunlar kim? Kur'an'da peygamberler ağırlıklı olarak. Peygamber yani kitaplı elçiler sayesinde Müslümanlar rahata, huzura, güvenliğe kavuşuyorlar. Allah'ın yarattığı adetullah bu şekilde. Kendiliğinden olmuyor. Allah sebebe bağlıyor. Onun için elçilerini, peygamberleri, kitaplı peygamber olmadığı zaman da mücedditler dediğimiz her 100 senede bir gelen, dini yenileyen Allah'ın kitapsız elçileri bunlar gerçekleştiriyor. Yani bugüne kadar dünya tarihinde hep böyle olmuş. İstisnai bir durum yok. Mesela hakimiyet daha evvel bahsediyor Allah. Ondan öncekiler nasıl olmuş? Hazreti Süleyman'la olmuş. Yani bir kişi, bir peygamber, bir elçi vasıtasıyla olmuş. Zülkarneyn yine bir elçi vasıtasıyla olmuş. Bunlar bir kanun. Bunlar zaten gerçek değişmeyen kanunlar. Şimdi de aynı şekilde olacak. Bu dünya hakimiyeti nasıl olacak? Allah işte Mehdi vesilesiyle hidayete erdirme ile kendisi hidayet ermiş ve insanları da hidayetine vesile olacak kişi olan Hazreti Mehdi ile yapacak. Yani Mehdiyet'in en açık ayeti İnşallah. Ve Kur'an'da dünya hakimiyetinin net Allah'ın vaadi. Yani bu gerçekleşecek. Hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Ayetin ebcedi 2013.
Maşallah.
O da çok. Şu kısma. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Bu kısmın ayeti 2013. Yani İslam'ın dünya hakim edeceğim diyor Allah. Eşittir. 2013.
Maşallah.
Çok manidar. Ayrıca bu ayetin suresi Nur suresi 24. sure ve 55. ayetidir. İkisini de topladığımızda 79 ediyor. O da 1979 yani Hicri 1400'e ayrıca işaret eden ayrı bir güzelliği ayetin inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bu Altı Hocam'ın okuduğu ayet Nur suresi 55. ayet dünya hakimiyetini vaat ettiği. Şimdi bakın İslam alimleri bu ayetin de Hazreti Mehdi'ye baktığını bildiriyorlar. Bakın bu ayeti okuduktan sonra Nur suresi 55. ayet Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Nur suresi 55. ayet. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim Ehl-i Beyt'in sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir diyerek bu ayetin Mehdi'ye, Hazreti Mehdi'ye baktığını bildirmişlerdir inşallah. Nitekim Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın izahlarıyla da hakimiyete bakan bütün ayetlerin Hazreti Mehdi'ye ve ahir zamana baktığını görüyoruz inşallah. Hadislerde de bu şekilde bildiriyor. Peygamber Efendimiz dünya hakimiyetini Hazreti Süleyman'ın ve Hazreti Zülkarneyn'e verildiğini, evlatlarımdan beşinci olarak da diyor, iki de küfürden, Nemrut ve Buhtun Nasır, evlatlarımdan beşinci olarak Mehdi hakim olacaktır diyor. Ve hakimiyetin Mehdi döneminde gerçekleşeceğini anlıyoruz inşallah. Nitekim başka bir ayette de Allah şöyle buyuruyor. Andolsun biz zikirden, şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık ayetinde. Zikirden sonra Zebur'da da hem Tevrat'ta hem Zebur'a gönderme yapılıyor ayette. Nitekim hakikaten baktığımız zaman ki hocamız bunları uzun olarak çıkardı ve hatta kitaplaştırıldı inşallah. Tevrat'ta ve Zebur'da bildirilen, geleceği bildirilen, bütün Musevi kaynaklarda da bildirilen Kral Mesih var. Şiloh olarak da bildiriliyor bir ismi. Başka isimleri de var inşallah. Bunun Hazreti Mehdi olduğunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi döneminin bütün özellikleri zaten anlatılmış. Yani dünya hakimiyeti tıpkı Kur'an'da bakın bildiriyor Allah çünkü. Biz zikirden sonra Zebur'da da diyor. Tevrat'ta ve Zebur'da Allah bildirdiğini söylüyor. Baktığımız zaman hakikaten dünya hakimiyetini görüyoruz. Çok net bir şekilde dünyada barış olacak, kan dökülmeyeceği, Hazreti Mehdi ile birlikte, Hazreti Mehdi'nin geleceği inşallah çok net olarak Allah tarafından bildirilmiş ve onlar duruyor. Yani değişmemiş bölümleri var tabii, tahrif edilmemiş olan bölümleri, Kur'an'la da uyumlu olan. Nitekim Allah'ın bildirdiği gibi aynen muhafaza edildiğini görüyoruz Allah tarafından inşallah. Hem Tevrat'ta hem Zabur'da. Onların da beklediği Kral Mesih, Musevilerin beklediği Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah.
İnşallah.
Aynı zamanda İncil'de de dünya hakimiyetine ve Hazreti İsa'nın gelişine yönelik olarak muhafaza edilmiş bölümler var Allah tarafından. Onlarla da ve Kur'an'dan bildirilen ayetlerle Hazreti İsa'nın da ahir zamanda geleceğini ve Hazreti Mehdi'nin de veziri olarak İslam'ın dünya hakimiyeti olacağını görüyoruz. Nitekim Allah Kur'an'da vaat ediyor. Bakın başka ayetlerde de inşallah. Andolsun kullarımıza şu sözümüz geçmiştir diyor Allah. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Yani mutlaka zafer olacak İslam'ın hakimiyeti. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız, Müslümanlar, Hazreti Mehdi ve Müslümanlar, müminler, üstün gelecek olanlar onlardır diyor Allah. Yani mutlaka üstün gelip ve dünya hakimiyeti. Yani üstün gelmek ne demek? Bütün dünyada dinin hakim olması demek. Ama her bakımdan, yani siyasi olarak, dinen inşallah, ekonomik olarak her yönden hakim olması inşallah. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir tekim işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. İşte burada da Allah İslam'ın dünyaya hakim olacağını bildiriyor. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Allah mutlaka galip gelendir. Mutlak galip gelendir ve elçilerim de diyor. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır. Hazreti Mehdi'ye işte inşallah ki bu ayetlerin Mehdiyet'e baktığını anlıyoruz inşallah. Çünkü 1400 seneden beri Allah'ın vaadi olan bu hakimiyet gerçekleşmemiş. Peygamberimiz döneminden itibaren. Peygamberimiz döneminde de dünya hakimiyeti yoktu. İnşallah. Kur'an geldiğinden beri bu hiç olmadı. Şu anda aynı zamanda yaşıyoruz. Başka bir dönem kalmadı. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem net olarak bildiriyor. Dünyanın ömrünün 7000 yıl olması, onun dönemine kadar 5600 yılı geçmesiyle ilgili hadisler ve 1400 ile 1500 arasında mutlaka olup bitmiş olması gerekmektedir hakimiyetinde. Kur'an'da vaat ediliyor ve mutlaka gerçekleşecek. Başka bir dönem kalmadığını görüyoruz. Bu yüzyıl son yüzyıl İslam'ın dünya hakimiyetinin olması için. Ondan sonra 1500'lerden itibaren Üstad Said Nursi'nin de hadislere ve Kur'an'a dayalı olarak yaptığı izahlarda inşallah Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayanarak muazzam bir bozulma ve Said Nursi'nin de belirtmesiyle doğrusunu Allah bilir 1545'te de Hicri 1545 yani 2120 yılında kıyametin kopacağını anlıyoruz. Dolayısıyla bu dönem İslam'ın hakim olması için son dönem. Allah'ın vaadi var ve mutlaka gerçekleşecek bu. Hocamız yani Hazreti Mehdi yaratılmış, hakim olunmuş ve bitmiştir. Bunu çok güzel bir hikmetli olarak açıkladı dün aslında, dünkü konuşmasında. Şöyle dedi hocamız, Allah dedi Hazreti Mehdi'nin sırtındaki beni nasıl yaratmışsa onun hakimiyetini de yaratmıştır ve bitirmiştir. Yani bunun önünde kimse duramaz. Münafıklar münafıklarını yapacaklar ama mutlaka mağlup olacaklar. Çünkü mağlup yaratılmışlar. Münafıklar, müşrikler. Yani İslam'ın hakim olmaması için çalışacaklar. O yani münafıkların da kader üzere yapıyorlar. Bu ahmaklar bunun farkında değiller ama onlar da Allah'ın kaderini yaşıyorlar. Yani Allah'a haşa inanmıyorlar kalben. Hatta haşa Allah'tan üstün gördüklerini anlıyoruz. Hem Kur'an'dan hem hocamızın izahlarıyla inşallah. Kur'an'a dayalı olarak tabii ki. Ve bunlar Allah'ın kaderini yaşadıklarının farkında olmadan Allah'ın kaderinde yaşayacaklar. Kaderini yaşayacaklar inşallah. İslam'ın hakim olmaması için mücadele edecekler. Dinin değişmesi için mücadele edecekler. Mehdi'nin yanından ayrılan ahir zamanın en şiddetli münafıkları, ahir zamanın şiddetli münafıkları, şiddeti derken yani tabii azgın münafıklar, Mehdi'ye karşı mücadele edecekler ama mutlaka mağlup olarak mücadele edecekler ve İslam bütün dünyada hakim olacak. İnşallah. Münafıkları da bütün dünya tanıyacak. Hazreti Mehdi'ye böyle bir ilim vermiş Allah. Bunu Peygamber Efendimiz hadislerinde bildiriyor. Onları yüzlerinden tanır diyor. Nitekim Kur'an'da onların bakışlarının bozuk olduğu, yüzlerindeki ifadenin, sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın diyor. Allah hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiş, ona işaret ediliyor. Ama Mehdi'nin de böyle bir ilim sahibi olduğunu hadislerden de anlıyoruz inşallah. Onları inşallah tanıyor. Ve onlarla mücadelesi oluyor. Ve mutlaka galip geliyor. Eze eze söke söke. Hatta hadislerde önüne diyor dağa çıksa diyor Hazreti Mehdi ezip geçer diyor. Hocamız bunu anlattı. Yani etrafından dolaşmak değil dağı ezip geçen böyle Allah mutlak bir zafer veriyor inşallah. Eze eze söke söke İslam dini bütün dünyaya hakim oluyor. Münafıklar yerle bir oluyorlar manen. Bütün dünyada İslam'ın hakim olduğunu görüyoruz. Yani kim karşı koyarsa koysun ne yaparsa yapsın ki onlar da kaderinde yapacaklardır tabii bunu. Ki bunun böyle kapsamlı olduğunu da görüyoruz. Mesela Peygamberimiz yine hadislerinde 70 bin sarıklı alimin Deccal'ın tarafında geçeceğini bildiriyor. Yani büyük bir sayı veriliyor böyle. İnşallah. O dönemde bir kısım sözde alimlerin sahtekar olacaklarını, münafıklık yapacaklarını ve Deccal'e hizmet edeceklerini görüyoruz. Ama Allah Mehdi'ye mutlak hakimiyeti veriyor. Nasıl sırtındaki beni yarattıysa, bütün atomlara hakimse, elektronlara hakimse hocamızın dünkü izahlarıyla Mehdi mutlak galip olarak yaratılmış. İslam'ın hakimiyetiyle birlikte inşallah.
İnşallah.
Şimdi okuduğun ayetin tam tefsiri oldu hocam söylediklerin. Senin okuduğun son ayette şeytanın alasını andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de diyor. Yani Allah galip geleceğim diyor ve elçilerim de diyor. Burada tabi Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'ye işaret var ahir zamana bakan yönde. Ayrıca ayetin surenin Mücadele suresi 21. ayet. Mücadele 58. sure ayet 21. Onları da toplayınca 79 ediyor. O da 1979'a işaret. Bunlar tabi işari şeyler ama yani hep böyle şeylerde ebcedlerin tam hakimiyet dönemlerine, ayet sure numaranın tam olması gereken kişiye ve olaya yönelik olması Kur'an'ın ayrı mucizelerinden, bize güzellik katan işaretlerinden bir tanesi. Bir başka ayette, Saf suresi 9. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Ayet tabi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlere işaret bahsediyor ilk şey, ama ahir zamana bakan yönüyle bakın elçilerini, elçiler Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa, elçi, iki elçi elçiler olmuş. Hidayet zaten Mehdi, hidayet kelimesinden gelen, yani Mehdi'ye de orada işaret edilmiş oluyor. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Kur'an'ın üzerinde. Hazreti İsa da Kur'an'la amel edecek ve onun üzerinde olacak inşallah. Elçiler de Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa. Öyle ki onu, yani İslam'ı, bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Bakın, yani çok o kadar açık bir ayet ki, yani İslam'ın dünya hakimiyetine. Bütün karşı dinlere karşı üstün kılacaktır. Şimdi Hristiyanlığa ve Museviliğe de üstün olacak Müslümanlık. Bunu vahyediyor Cenab-ı Allah. Şu an Müslüman, İslamlık mesela Hristiyan sayısı daha fazla. Gerçi onlar da Darwinizm'in içinde çürümüş gitmişler birçoğu, yani adı Hristiyan Avrupa'da mesela, ama sayıları daha fazla. Sosyal toplum ve etkileşim şey açısından da daha üstün gözüküyorlar. Ama Allah bakın diyor ki hak dini, yani İslam öyle ki onu bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Yani Hristiyanlığı da Museviliği de geçip birinci din ve tek din olacak. Üstün kılacak hepsine.
İnşallah.
Bu Allah'ın bir vaadi işte. Bu İslam'ın dünyaya hakim olacağını ayet açıkça gösteriyor. Ve Ebced'i de 2021.
Maşallah.
O da çok. Hepsi gibi maşallah.
Evet. Peygamber Efendimiz de Allah'ın vahiyiyle bakın bunu müjdeliyor. Hazreti Mehdi vesilesiyle olacağını inşallah. Hadislerden okuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: tüm olarak yeryüzünün meliki 4 tanedir. Biraz önce bahsetmiştim. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Allah'ın dünya hakimiyeti verdiğini iki kişi, peygamber ve Hazreti Zülkarneyn. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den biri sahip olacaktır. Yani Mehdi, Mektubat-ı Rabbani'den. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. El-Kavmül Muhtazar fi alametil Mehdi'nin muntazar. Gerçekten Allah benim için yeri topladı da, gözümün önüne serdi de onun doğusunu ve batısını gördüm. Muhakkak ki ümmetimin mülkü bana gösterilene, yani arzın doğusuna ve batısına ulaşacaktır. Yani Peygamber Efendimiz İslam'ın dünyaya Hazreti Mehdi ile vesilesiyle inşallah hakim olacağını bildiriyor. Muhakkak ki bu iş, bu dinin hakimiyeti gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir keçe çadır bırakmayacak. Azizi aziz ederek, zelili zelil ederek bu dini ona dahil edecektir. Bakın ne bir kerpiç ev ne bir keçe çadır. Yani bu şu anlama geliyor: İslam'ın hakim olmadığı hiçbir yer olmayacak. Kutuplardan Afrika'nın ormanlarındaki kabilelere kadar, Çin'den, Japonya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Avustralya'ya kadar her yere İslam dini hakim olacak. Eksiksiz bir şekilde, yani maşallah. İnşallah.
İnşallah.
Allah'ın bu işte aziz edeceği İslam'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği küfürdür. Ahmet bin Hanbel, Taberani İbni Hibban. Münafıklar ise kaderleri, yani Allah tabii o kaderle yaratıyor. Ama o kaderle yaratıldıklarını onlar farkında olmuyorlar. Kütük gibidirler diyor Allah. Böyle şuurunda değillerdir diyor. Öyle varlıklar. Süper akılsız, yani aklı olmayan. Ve yaptıklarının, yani Allah'ın yarattığının farkında olmayan ama Allah'ı anarak, yani bu göstermelik konuşmalarla dindarmış gibi görünerek mücadele eden yaratıklar bunlar, varlıklar. Mehdi'nin tabii cemaatin içerisinde de olacaklar münafıklar. Ama Peygamber Efendimiz onun kurtların buğday üşüşmesi gibi önce bir kurtlanacağı, ayıklanacağı, kurtlanacağı, 3 kere bu şekilde olacağı, münafık hareketinde olacağını hadislerde bildiriyor zaten. Münafık Müslüman için mutlaka gereklidir. Müslümanın imanının artması için, şevklenmesi için, mücadele azminin artması için münafığa ihtiyaç vardır demişti hocamız. Yani İnşallah. Müslümana adrenalini salgılatan, inşallah şevkini arttıran, heyecanını arttıran, hatta demişti hocamız münafık olmasaydı meskenet gelirdi Allah saygısı Müslümanların üzerine. Münafık meskeneti ortadan kaldıran mahluklardır. Dolayısıyla gereklidir. Yani Müslümanın heyecanını arttıran, mücadele, şevk ve azmini arttırmaya vesile ettiği yaratıklardır Allah'ın. Münafıkları görerek de münafık ayetleri var. Yüzlerce ayette Allah özelliklerini bildiriyor. Mesela sahtekarlıkları, yalancı olmaları, enaniyet ve kibirli olmaları, itaati istememeleri, cehd etmek, Allah yolunda mücadele etmek istememeleri, korkaklıkları, bütün özelliklerini Allah detaylı olarak bildiriyor. Müslümanın da üzerine tabii bunların bir hikmeti de, Müslümanın da bunlardan sakınmasını istiyor Allah. Yani mesela Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım, namaza isteksizce kalkarlar diyor. Müslüman demek ki namazı çok istekli kalkacak. Yani bir hocanın düğün şenlik gibi demişti. Allah için yapılan, Allah çok i̇nşallah. Az sayıda ibadet yükümlülüğü getirmiş inşallah. Son derece heyecan duyarak, sevinerek şey yapacağı bir durum olmuş oluyor. Münafık, korkak, Müslüman sadece Allah'tan korkuyor. Hiçbir, yani size karşı insanlar toplandılar, artık onlardan korkun dendiğinde Allah onların korkmadıklarını bildiriyor. Yani bütün insanlar, çoğunun ne olduğu, bütün insanların karşı çıkması bir Müslüman için hiç önemli olmuyor. Sadece Allah'ın rızasını gözetiyor. Şimdi sadece Allah'tan korkan biri de asla korkaklık yapmıyor. Sadece Allah'tan korktuğu için, ama bu korku da demişti hocamız, farklı bir korku oluyor. Allah'ı daraltmaktan, Allah'ın sevgisini kaybetmekten duyulan bir korku. Öyle hani kurttan, işte insanlardan duyulan korku gibi bir korku değil. Öldürülmekten duyulacak bir korku gibi bir korku değil bu Allah'tan duyulan korku. Allah'ı daraltmaktan, sevgisini kaybetmekten duyulan bir korku inşallah. Ve sadece Allah'tan korkan biri de hiçbir zaman insanların rızasını gözeterek hareket etmiyor. Sadece Allah'ın rızasını gözetiyor. Allah'ın rızasını gözettiği sistem de inşallah Hazreti Mehdi döneminde bu olacak. Aslında bütün insanları, bütün dünyayı mutlu edecek bir sistem ortaya çıkıyor. Çünkü din hem uygulanmasıyla çok kolay ve herkese de ferahlık getiriyor. Hatta Allah, Allah'ın emri olarak da dinde zorlama yok hükmünü getiriyor Allah. Yani bu şu anlama geliyor. Hiçbir zaman bir dindar, Müslüman birisi asla başka insanları dindar olmaya zorlayamaz. Onları ibadet yapmaya zorlayamaz. Yani İslam'ın getirdiği sistem fikir özgürlüğünün en mükemmel hali. Dünyada hiçbir yerde böyle bir fikir özgürlüğü yok. Dünyanın neresine baksak şu anda mesela %95 oranında Darwinizm resmi ideoloji olarak devletler tarafından korunuyor. Darwinist diktatörlük var. Bu devletlerin bünyelerindeki üniversitelere baktığınızda Darwinizm'e karşı çıkan insanların atıldığını, kariyerlerinin sona erdiğini, profesör olamadıklarını, öğrencilerin sınava girdiklerini, hatta sınavda geçemediklerini, kaldıklarını görüyoruz. Yani dünyanın hiçbir yerinde gerçek anlamda bir fikir özgürlüğü yok. Komünist sistemlerde asla yok. Komünist ideolojinin karşısına kimse çıkamaz. Onu zaten katlediyorlar, öyle bir şey yok. Faşizmde yine bu şekilde. Bütün ideolojiler, sapkın felsefelerin hiçbirinde fikir özgürlüğü yoktur. Fikir özgürlüğünü tek getirecek sistem İslam'dır inşallah. İnşallah. İslam dininde Allah haram kılmıştır. Dinde zorlama yoktur diyerek insanların bir şeye inanmalarını, Allah'a inanmalarını zorlanmasını haram kılmıştır. Hatta bu sistem o kadar büyük bir araz meydana getirir ki münafık yaratır, oluşturur demişti hocamız. Yani siz insanları eğer zorlarsanız inanmaya, o zaman inanmış görünerek çekindikleri için münafıklar ortaya çıkar. Komünist de fikrini rahatça açıklayabilir. İslam'ın hakim olduğu bir sistemde Darwinist de açıklayabilir, ateist de açıklayabilir. Kimseye dokunulmaz. Kitap ehli muhafaza edilip korunur. Çünkü Allah korunmalarını emrediyor zaten. Manastırların, kiliselerin, camilerin Müslümanların korunmasında olduğunu bildiriyor Allah. Yani tam anlamıyla demokrasi, saygı, sevgi, şefkatin, merhametin olduğu, asla masum insanlara zarar verilmedi, korunup kollandı. Hatta Allah tabii mesela savaş durumu da Kur'an'da açıklanmış. Peygamber Efendimiz döneminde görüyoruz. Sadece müdafaa sebepli olarak yapılabiliyor. Yani size bir saldırı olduğu zaman tabii ki sizin hayatınız tehlikeye girdiğinde, etrafınızın, yakınlarınızın hayatı tehlikeye girdiğinde doğal olarak nefsi müdafaa yaparsınız. Allah buna izin veriyor. İnşallah. Size savaş açıldığı zaman size savaşma izni verildi diyor Allah Kur'an'da. Dolayısıyla böyle bir durumda savaş izni veriliyor ama Allah haddi aşmayın diyor. Yani savaş ağırlıklarını bıraksın diyor. Yani siz durdurduğunuz zaman o saldırıyı, kontrol barış şartları oluştuğunda derhal savaşı bırakmayı emrediyor Allah. Yani her şey en mükemmel şekliyle yaratılmış Kur'an'ın içerisinde. Kur'an yeterli ve Allah'ın dini uygulandığında bu bütün insanları mutlu eder. Yani komünistleri de mutlu eder, Darwinistleri de, ateistleri de, Müslümanları da, kitap ehlinde herkesi mutlu edecek bir sistem oluyor. Dolayısıyla İslam'ın hakimiyetiyle inşallah Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle İslam dünyaya hakim olduğunda komünistler, demişti hocamız, Biz niye daha önce İslam'ın hakim olmasını istemedik diyecekler. Öyle bir hayat şartları oluşacak ki refahın, zenginliğin, bolluğun, fikir özgürlüğünün korunup kullanmanın olduğu kimse bugünleri hatırlamak bile istemeyecek. Yani Darwinizmin ve materyalizmin yani dinsizliğin getirdiği belalar insanlığı boğdu. Sevgiyi, şefkati, merhameti hiçbir şey bırakmadı. Bütün insanlık sevgisiz diye hocamız açıklamıştı defaatle. Sevgi alınmış kalplerinden çünkü. İslam bunu getirecek inşallah. Yaşanması en kolay şekliyle, Kur'an'daki şekliyle inşallah. Ki İslam son derece kolaydır. Yani İslam'ı yaşamamak zordur. Mesela hocamızın bir kitabı var. Dinsizliğin kabusu diye. Din yaşanmadığı takdirde hayat bir kabusa dönüyor. O zaman işte bakın sırf Allah korkusu varken biraz önce söyledik. Allah korkusu da diğer korkular gibi değil. Allah'ın sevgisini kaybetmekten, daraltmaktan meydana gelen bir korku. Din yaşanmadığı takdirde işini kaybetmekten, eşini kaybetmekten, çocuğunu kaybetmekten, başına bir şey gelmesinden, hasta olmaktan, ölmekten, parasını kaybetmekten. Yani bin türlü korkunun içerisinde insanlar boğuluyor. İşte çağımızın hastalığı dedikleri stres, tansiyonu, şekeri alıp başını gidiyor, kanser ortaya çıkıyor, hastalıklar yıpranıyor, yaşlanıyor. Neden? Çünkü Allah'a güvenmediği için, Allah'a kendini bırakmadığı için onun dışında her şeyin korkusu geliyor. Halbuki Allah bize bir kader üzere yarattığını bildiriyor insanları. Yani bu şu anlama geliyor. Allah'ın sonsuz aklıyla, sonsuz merhametiyle ve sevgisiyle yarattığı bir kaderi yaşıyoruz biz. Dolayısıyla bunu bilen biri üzerinden bütün zincirler, bütün korkular kalkıyor. Allah'a teslim oluyor. Zaten istese de istemese her şey Allah'a teslimdir.
İnşallah.
Mutluluğun tek yolu dini yaşamaktır işte inşallah. İslam'ın yaşandığı bir dünyaya da hiçbir zaman geçmişte olmadığı gibi ayrı zamanda bir mutluluk meydana gelecek inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Ama münafıklar Kur'an ne derse onun tam tersini. Mesela Allah sizin dininizi kolay kıldım diyor. O zorluk arıyor. Yani zorlukla bir makbuliyetin olduğunu düşünüp aslında sahtekarca yani o zorlukla bir kendisi makbulmüş havasını atacak ve insanları da zora sokacak. İnsanlar da dini yaşayamayacak hale gelecek. Allah kolay kıldım diyor. Atanız İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor. O da diyor ki yok o kadar şey olur mu diyor bu kadar basit. Yani takva olmak için Hristiyanlıklardan sonra ruhbanlık çıkardılar. Ayet onu da şey yapıyor. Yani kendileri ruhbanlık çıkardılar. Sonra ona da uyamadılar diyor.
İnşallah.
Çünkü uyamayacakları, yaşayamayacakları hurafelerden, kendi oluşturdukları adetlerden, örflerden, hurafelerden dolu bir dünya oluşturmuşlar. Sonra kendileri de ona uyamıyorlar. Çünkü insan Allah ona göre yaratmamış. Allah ben diyor Rum suresi 30. ayette mealen yüzünü birleyen olarak Allah'ın dinine çevir ki o fıtrat üzerine yaratmıştır insanı diyor. Yani insanın fıtratı, yaratılışı Allah'ın gönderdiği dinle uyum içindedir. Allah ikisini de yaratan Allah. Ama hurafelerle uyum içinde değildir insanın ruh hali. Beyni, kalbi. Yani öyle baskıya gelmez mesela. Baskıya gelmez. Allah o yüzden özgür bırakıyor. Yani vicdani tercih önemlidir. Sen adamı zorla yaptırdın mı doktor hocam anlattığı gibi. Hiçbir kıymeti ayrı birisi yok. Ne Allah katında ne insanların gözünde. Yani iki yüzlü bir şey çıkartmış olursun orada. Ama mesela insanın ruhunu ona göre Allah yaratmış. Özgür. Din de özgürlük getiriyor. Şefkate yöneliktir insanın için. Allah şefkati, merhameti emrediyor. Değil mi? Fedakarlığa yöneliktir. Sevdiğine yönelik. Sevdiklerine fedakarlık yapmak. Allah onu emrediyor. Ruhunu da öyle yaratıyor. Hepsi uyumludur ama hurafelerle değildir. Baskıyla değildir. Gericilikle, yobazlılıkla değildir. Münafık onları arar. Mümin Kur'an'dakini arar. Ona göre kodludur. Yani böyle mümin o yüzden aydınlıktır, şeffaftır, dürüsttür, merhametlidir, insancıldır, vicdanlıdır, sevilir. Münafık da tam tersi. Karanlık, kara kuru, ondan sonra sadece kendini düşünen, menfaat peşinde olan, böyle sinsi şeyler peşinde olan bir tiplemedir yani filmlerde gördüğümüz gibi. Ama Allah'ın hikmeti mümini daha çok parlatır. Güzelliğini daha çok ortaya çıkartır. Yani o münafık görüldükçe müminin kıymeti de daha iyi anlaşılır. O münafığın yaptığı hareketler sonucunda müminin ahlaki özellikleri daha da gelişir. Allah'a olan yakınlığı daha çok gelişir. Kur'an'a bağlılığı, müminlere olan sevgisi, onlara hamiyeti, korumaya hissi, çalışması böyle bileği makinesi gibi olur. Yani böyle ahlaken daha netleşir. Ondan sonra hamiyeti daha çok artar.
İnşallah.
O yüzden hikmetli Allah'ın onu yaratışı. Ama karakterlerini bilmek gerekiyor. Allah da onları tarif ediyor mesela. Bakın Bakara suresi 27. ayette. Ki bunlar, yani münafıklar, Allah'ın ahdine, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kayba uğrayanlar işte bunlardır. Bakın, bir kere söz veriyor, ahit, sonra kesin olarak onaylıyor, ondan sonra bozuyor. İki yüzlü. Mesela Peygamberimizle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkıyor. Ondan dini öğreniyor. Beraber iyiyi emredip kötülükten men etti, tamam giderken tam ortada bırakıyor davasını. Sevdiklerini bırakıyor. Gerisin geri gidiyor. Sadakatsiz. Onu yapan herkese onu yapar. Yani Peygamber Efendimiz'e sadık olmayan hangi insana sadık olabilir? Ahir zamanda da Hazreti Mehdi Peygamber Efendimiz'in torunu olarak İslam'ı dünyaya hakim etme şerefiyle müjdelenmiş bir insan. Onun yanında etrafında bulunup ona söz verip dini anladığını, dini ahlakını anladığını, iyiliği emredip kötülükten men etmeyi söz verip sonra ona da vefasızlık edip gidenlerden her türlü vefasızlığı, sadakatsizliği bekleyebilirsin. Hiçbir insana vefa, sadakat göstermezler. Allah'a göstermemiş. Onun elçisine göstermemiş. Kime gösterecek? O yüzden hem kişiye hem topluma, herkese sadece zarar getirecek olan bir varlıktır münafık. O yüzden onlardan kaçınıp sakının da diyor Allah aynı zamanda.
İnşallah.
Ve Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Kur'an'ı, Kur'an ayetlerini, birliği, Allah birlik olun diyor. Onları kesmeye çalışıyor. Yani ayrılıp dağıttırmaya çalışıyor Müslümanları, müminleri. Yani Allah sabah akşam beraber olun diyor mesela ayeti kerimede. O yani tamamen ayrılacak bir yapı olmasını istiyor. Dağılmalarını istiyor onlar. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar diyor. Kayba uğrayanlar işte bunlardır diyor münafıklar için inşallah.
İnşallah. Evet.
Allah diğer özellikle olarak peygamberi ve müminleri kıskanmalarını, onlara karşı öfke duymalarını bildiriyor Kur'an'da. Ama asıl hedefleri peygamberimiz döneminde, yani ayetlerden Allah bildiriyor bunu, peygamber oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi işaret olarak da günümüzde Mehdi olacaktır. Yani münafıkların bütün hedefleri, asıl hedefleri Hazreti Mehdi ve Mehdi'nin durdurulması. Hatta ölmesini isteyecek kadar büyük bir kinle durdurmaya çalışacaklardır inşallah.
Ara
mı veriyoruz?
Evet. Sayın seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Estağfurullah. İnşallah. İlk bölümde İslam'ın dünya hakimi olacağını Kur'an'dan ayetlerle gördük inşallah. Allah'ın verilmiş sözü var. Münafıkların buna bütün güçleriyle karşı koymaya çalışacakları, Allah'ın yarattığı kader içerisinde ve mutlak muhalif olarak yaratıldıkları, Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu Kur'an'da bildirdiğini inşallah, her örnekten verdiğini, sadece Kur'an'la sorumlu olduğunu Müslümanların inşallah, Kur'an'la hesaba çekileceklerini ve İslam'ın dünyaya nasıl hakim olacağının inşallah Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayanarak açıklamasını yaptık. Hocamızın da anlattıkları doğrultusunda inşallah. İslam'ın dünya hakimiyeti için fikri mücadelenin olacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Hocamız şöyle açıklamıştı. İslam'da kan dökme var. Peygamber Efendimiz döneminde kan dökme olmuş. Bazı başka peygamberler döneminde kan dökülmüş hakikaten. Ama ahir zamanda bu olmayacak. Hazreti Mehdi döneminde hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir damla bile kan akıtılmayacak diyor. Uyuyan kişi uykusundan uyandırılmayacak diyor. Yani buradan da mücadelenin fikri bir mücadele olduğunu anlıyoruz. Nitekim İslam alimleri Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi de öncelikle mücadelenin birinci vazifesi olarak Darwinizme ve materyalizme karşı olacağını, maddenin tabiine, felsefelerine, taununa karşı mücadele edeceğini bildiriyor Mehdi'nin. Çünkü hakim deccali sistem ahir zamanda Darwinizm ve materyalizm çok açık bir şekilde. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor İslam'ın hakimiyetine giden yolda inşallah. İnanmayanlar için hocamızın çalışmaları hep bu doğrultuda olmuştu ve bütün dünya çapında etkili oldu. Anlatımlarıyla bir kere şöyle olması gerekir demişti. İnsanların bilinçaltında Darwinizm gibi bir saçmalık olduğu sürece, yani bilim haşa tesadüfen olduğunu söylüyor. Bilim böyle söylemiyor, bir yaratıcının olduğunu inkar ediyor gibi bilinçaltında bir düşünce olduğu takdirde buna doğrudan Kur'an'ın ve işte ibadet esaslarının anlatılması olmaz. Yani sen namaz kılacaksın dediğiniz zaman bunu kabul etmez demişti. Darwinizmin bilinçaltında taşıyan birisi. Öncelikle Darwinizmin geçersizliği anlatılmalıdır. Yani bunun saçmalığı, bir proteinin bile tesadüfen olamayacağının bilimsel olarak anlatıldığı zaman ve 350 milyon fosilin olduğu ve bunların da yaralışı ispatladığı evrim teorisini, Darwinizmin geçersiz olduğunu gösterdiği ortaya konduktan sonra önce o kişinin bilinçaltı bir temizlenir, ama bu tekrarlı anlatımlarla olur. Yani bir kere anlatmakla değil ki 30 yıldır faaliyetleri devam ediyor hocamızın dünya çapında. 73 dile çevrildi kitapları ve 150 milyondan fazla indirildi ve bu çok büyük bir süratle artarak devam ediyor. Televizyon programları, internetteki çalışmalar, konferanslar, dünya çapında gönderilen yaralış atlası yüz binlercesi inşallah. Büyük ölçüde belini kırdı Darwinizmin. O mermer kafasında kopardı inşallah. Ama bunun temizlenmesi gerekiyor ve bu tekrarlı anlatımlarla oluyor. Bunun yanında Darwinizm bilinçaltından kaldırıldıktan sonra tabii ikinci aşamada iman hakikatleri son derece önemli. İman hakikatlerinin anlatılması. İman hakikatleri anlatıldığı takdirde, ki doğada nereye baksak Allah'ın yaratma mucizelerini görüyoruz. Bütün canlılardaki sistemlerde her yerde Allah'ın yaratma mucizesi var. Evrene baktığımızda bunun böyle olduğunu görüyoruz. Allah'ın kusursuz yaratmasını ve sonsuz sanatını görüyoruz. Bunu anlayan bir insan Darwinizmin geçersizliğini anladıktan sonra, bir yaratıcının olduğunu anladıktan sonra iman hakikatleriyle Allah'a iman eder. Bir yaratıcının varlığına kesin olarak kanaati gelir inşallah. Ondan sonra Kur'an mucizeleri, Kur'an'ın hak kitap olduğunu, gerçek olduğunu ispatlar. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri vardır inşallah. Bunların anlatılması son derece önemlidir. Ondan sonra zaten bu insan Allah'a kesin olarak iman ettikten sonra ve Kur'an'ın hak kitap olduğunu anladıktan sonra demişti hocamız, zaten kendiliğinden namaz kılmaya başlar iman ettiği için Allah'a. Dolayısıyla Kur'an'ın esaslarının anlatılması artık kesin olarak mümkündür inşallah. Allah tabi sebepler dahilinde böyle kılmış, ama Allah dilerse o sebepleri değiştirir. Bir kişiye bir kere konuşursunuz hemen iman edebilir. Hatta hiç konuşmadan da zaten mantıklı bir insan sadece duvarı görse demişti hocamız, bunun bu görüntünün kendi beyninde oluştuğunu inşallah, bir görüntü varsa bunu yaratanın olduğunu anlar demiş. Yani Allah'ın varlığı için yeterlidir bu. Böyle kompleks bir konu değil Allah'ın varlığı. Son derece düz, yani düz mantıkla da hemen anlayabileceği şekilde, ki nitekim Allah'a iman ettikleri halde diyor, vicdanları kabul ettiği halde diyor Allah, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Herkes vicdanında bir yaratıcının olduğunu bilir. Gerçek anlamda ateist yoktur bu anlamda. Yani hepsi ateistlerin de mutlaka bir yaratıcının olduğunu bilirler. Hatta bunun için hayatları boyunca dine karşı bir mücadele içine giriyorlar demişti hocamız. Yoksa ateist eğer gerçek anlamda hiçbir yaratıcının olmadığına kesin kanaati olsa hayatını yaşamaya bakar, dine karşı bir mücadele vermez diye anlatmıştı detaylı olarak. Dolayısıyla iman hakikatlerinin anlatılması son derece önemli. Hocamızın yaptığı çalışmalarda bunun böyle olduğunu gösterdi. Bir iman hakikatiyle başlamak istiyorum inşallah. İnsan beyni hakikaten çok büyük bir mucizesi olan bir yapı.
İyi bir dizüstü bilgisayarla kıyaslandığında ortaya çıkan sonuç daha da hayret vericidir. Beynin hafıza kapasitesi tam 50 bin dizüstü bilgisayara denktir. Görülen odur ki insan beyninin kapasitesi ve yaptıkları göz önüne alındığında bilgisayarlar oldukça ilkel olmaktadır. İnsan beyninin sahip olduğu bilginin boyutlarını anlamak için hücrelerdeki bilginin büyüklüğüne bakalım. 1 gram DNA'da 1 trilyon bilgisayar CD'sine eş değer bilgi bulunur. Bir CD'ye de 200 kitaplık bilgi sığdığını düşünecek olursak ortaya 200 trilyon kitaba sığabilecek kadar çok bilgi hazinesi çıkar. Yeryüzündeki en büyük kütüphane olan Amerika'daki Kongre Kütüphanesi'nde 29 milyon kitap vardır. Bu kitaplar yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki raflara ancak dizilebilmişlerdir. İnsan beyni 200 trilyon kitaba eşittir. Amerikan Kongre Kütüphanesi ise 29 milyon kitabı barındırır.
Şimdi bu böyle bir yapının tesadüfen olduğunu düşünebilir mi bir insan? Bakın 100 milyar sinir hücresi olduğu düşünülüyor insan beyninde. 100 milyar muazzam bir sayı. Dünyada 7 milyar insan var. 100 milyarı insan bütün hayatı boyunca sayı saysa birkaç milyara kadar sayabiliyor en fazla. Sürekli olarak, yani bütün gününü sayı sayarak geçirse öyle mükemmel bir sayı. Bunların arasında 100 trilyonla 1 katrilyon arası bağlantı olduğunu hesap ediyor bilim adamları. Şimdi bir düşünelim. Yani 100 milyar sinir hücresi aralarında 1 katrilyon bağlantı yapıyorlar. Ve bunlar gözle görülebilecek bağlantılar değil. Çok özel mikroskoplarla ancak ortaya koymanız mümkün. Ve en ufak bir hata yok. İnsan beyni çünkü o kadar çok şeyi aynı anda kontrol edebiliyor ki hiçbir bilgisayarda olmayan bir özellik. Binlerce bakın bilgisayara eşdeğer bir kapasitesi var diye söyleyeyim. Bilgisayar 21. yüzyılın en önemli teknolojisi. Mesela aynı anda şimdi bizi dinleyen izleyicilerimiz televizyondan gelen görüntüleri görüyorlar. O görüntüler değerlendiriliyor beyinlerinde. Aynı anda sesi duyuyorlar. Belki bir yandan çayını yudumluyor, onu alıyor. Değil mi? Bütün kasları kontrol ediyor beyni. Ve bunları hiç düşünmeden yapıyor. Aynı anda kalbin bütün atışlarını hayatımız boyunca düzenliyor. Yani otururken, koşarken, yatarken hep ayarlanıyor. Tam ihtiyaca göre. Bütün vücudumuzdaki damarların çapı en mükemmel şekilde oksijen ve kan alacak şekilde her an anan beynimiz tarafından kontrol ediliyor. Beyin vücudumuzdaki hormonların çok önemli bir kısmını kontrol ediyor. Hangi bezden, mesela tiroid bezinden ne kadar hormon salgılanacak, böbrek üstü bezinden ne kadar hormon salgılanacak, hepsi beynin kontrolünde bunların. Vücudumuzun ısısını düzenliyor. Yani dışarısının ısısı 0 derece olduğunda 36 derecede, 37 derecede tutuyor vücut ısısını. Vücut dışarısının derecesi 40 dereceye çıktığında yine 37 derecede tutuyor. Ve anan bunu yapıyor. Mükemmel bir termometre var. Uyku, uyuma, ne kadar mesela, ne kadar besine ihtiyaç var, ne kadar yemek yiyecek, açlık, tokluk hissini de beyin tarafından kontrol ediliyor. Bunun gibi maşallah sayısız, bakın fonksiyon, her an anan beyin tarafından kontrol ediliyor. 100 milyar sinir hücresi var, 1 katrilyon da bağlantı sayısı var. Ve bu biliyorsunuz insan tek hücreden oluşuyor. İnsan tek hücre çoğalarak aynı genetik bilgi taşıyan tek hücreler çoğalmaya başlıyor. 8. günde hücreler farklılaşmaya başlıyor. Bir kısım hücreler insan beynini oluşturuyorlar. İnsan 9 aylık süre boyu içerisinde beynin sinir hücrelerinin önemli bir kısmı oluşuyor. Bağlantıları yapmaya başlıyor ama bu 6-7 yaşına kadar devam ediyor. Bu bağlantı sayıları ve hiç hata yapmıyor. Nasıl bir sistem var biliyor musunuz? Bakın yani son bilimsel gelişmelerin ışığında. Mesela göz... İki gözümüz var. Gözümüzden 100 milyonun üzerinde sinir lifi çıkıyor. Görme merkezine gidecek. Ve bunlar bakın bu şekilde çaprazlaşıyor. Şimdi gözden çıkan sinir lifleri 100 milyon tanesi görme merkezine çaprazlaşmış olarak gidiyor. Ve tam olması gereken hücrelerle bağlantı yapıyor. Bunlar giderken bir sinir aksonu diyorlar ona böyle sinir kablosu gibi. Her bir sinir hücresinden bunun gibi 125 milyon tanesi var. Her biri diğer sinir kablolarını sırtına alıyor. Ve bunlar ilerlemeye başlıyorlar yürüyerek. Yani hücreler yürüyerek tabii. Ve kapkaranlık bir ortam ve son derece karmaşık bir ortam var. Yani yolun üzerinde hücreler var, sinir lifleri var, bağlantılar yapılıyor, oluşuyor. Bunların hepsi anne karnındayken ve çıktıktan bir süre sonra devam ediyor. Sırtına aldığı bu aksonlarla yani sinir kablolarıyla birlikte ilerlemeye başlıyor. Fakat en ufak bir hata yok. Yolun üzerinde özel proteinler var. Tıpkı bir polis gibi. Yol gösteriyor bunlar. Yani hangi sinir lifinin nereye ilerleyeceğini gösteriyor. Bunlar da bu işte özel navigasyon sistemleriyle donatılmış olarak kapkaranlık ortamda gidecekleri yeri doğru olarak buluyorlar. Ve tam bağlantı yapması gereken hücrelerle bağlantı yapıyorlar. Ve bakın bu bir katrilyona ulaşıyor bağlantı sayısı ve en ufak bir hata yok. Çünkü en ufak bir hata oysa yani mesela duyma merkezinin hücreleri göz hücreleriyle hücreleriyle bağlantı yapsa ne duyabiliriz ne görebiliriz. Ya da işte kolumuzu kullanacağımız hücrenin hücreleri bu koklamayla yanlışlıkla bağlantı yapsa koklama merkeziyle yine bütün her şey alt üst olur. Ve hayatımız boyunca beyin her an bir katrilyon sinyal gönderiyor. Bakın bu bir saniye bir katrilyon sinyal gönderiyor. Bu sinyaller hiçbirbirine karışmıyor. Hiç beyinde kitlenme olur. Mesela bilgisayar kullananlar bilir. Bilgisayarlarda mutlaka kitlenme olur. Ne kadar modern, iyi bilgisayar olursa olsun kitleniyor bilgisayar. Ağırlaşıyor, ısınınca ağırlaşıyor. Beyinde hiç böyle bir şey oluyor mu? Mesela merdiven inerken beynimizin kitlendiğini düşünsek ne olur? Facia, yuvarlanır, kafayı kırar, insan ölür. Karşıdan karşıya geçerken kitlendiğini düşünün. Değil mi? Araba hızla yaklaşıyor. Yine ölüm gerçekleşir. Hiç olmuyor bu. 60, 70 yıl, 80 yıl yaşadığı süre içerisinde hastalık halleri hariç insanda en ufak insan beyninde bir arıza meydana gelmiyor. İşte bu Allah'ın sonsuz aklının tecellisi, sonsuz sanatının tecellisi inşallah.
Peki, unutma nasıl oluyor? Unutuyoruz bazen. Yani
Evet. Allah insanı evet.
Yani bilgisayar hemen mesela çıkıyor ama biz bazen unutuyoruz bazı bilgileri. O zaman
evet. İnsanın bakın beyninin hafıza kapasitesi bir kere bilgisayarlardan kat kat fazla. Çünkü aynı anda çok şeyi yani görsel, duysal, işitsel hafıza, koku hafızası var. Ondan sonra beyinle beynin düşüncenin gelmesi var. Fakat tabii aslında şimdi beyin derken daha önemli bir konu var. Hocamız her zaman üzerinde durdu. Maddenin gerçeği konusu var. Aslında tabii hafıza hepsi Allah'ın yaratmasıyla oluyor. İnsanın aklı dediğimiz yani ben aklettim, ben düşündüm. Hocamız geçen gün anlatmıştı burada. Çok güzel bir örnekle. Mesela dedi fincan dedi. İnsan dedi düşünüyor bazen dedi. Aklına gelmiyor dedi fincanın ne olduğu. Bu Allah'ın dilemesiyle oluyor. Çünkü dışarıda bir kere maddenin madde var ama biz aslında hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Yani beynimize gelen görüntüler var. Şimdi hep birlikte düşünelim. Dışarıda renk yok, ışık yok. Atomlar var. Atomun yapısı bunu bize gösteriyor zaten. Kesin bir gerçek bu. Bilimsel gerçek. %99'u boşluk olan ve kapkaranlık olan, yani ışık olmayan bir yapı var. Bunlar küçük minik parçacıklar gönderiyor. Foton denen parçacıklar. Foton denen parçacıklar aslında renkli değil. Işık da değil. Işığın kendisi de değil. Işık, beynimize fotonların meydana getirdiği oluşan elektrik sinyallerinin bir yorumu. Yani biz beynin içerisinde kapkaranlık bir ortamda sadece elektrik var bakın. Çok minik akımlar var. Milivolt düzeyinde. Bunlar görme merkezine geldiğindeki o hücreleri uyardığında orada ışıklı, üç boyutlu bir görüntü haline geliyor. Yani dışarıda olmayan bir şey elektrik sinyalini beynimiz görüntü olarak yorumluyor. Bakın yorum. Aynı şey işitme için de geçerli. Yani dışarıda ses yok. Hava moleküllerinin titreşimleri var. Bu da elektrik sinyallerine dönüşüyor. Yine elektrik sinyalleri ses ve müzik olarak yorumlanıyor beynimiz tarafından. Yine dışarıda koku yok. Moleküller var, atomlar var. Atomların elektrik sinyallerine dönüşmüş halini beynimiz koku ve tat olarak yorumluyor. Aynı şekilde dokunma için de geçerli. Elektronlar birbirini itiyor. Bu itmekten kalkmaktan dolayı bir elektrik sinyali oluşuyor ve elektrik sinyalleri de dokunma, üç boyutlu şekil olarak yorumlanıyor beynimizde. Yaşayan bir insan asla beyninin dışarısına çıkamaz. Şimdi yine bir adım daha ileriye gidelim. O zaman her şey elektrik sinyalinin yorumlanmış hali olduğuna göre bizim beynimiz dediğimiz beyin de elektrik sinyallerinin yorumlanmış hali. Çünkü birine sorduğunuzda beynin nerede diye bakın dışarıdaki görüntüdeki elleriyle beynini tutuyor. Değil mi? Beynim bu diyor. Bu da görsel ondan sonra dokunma duyusuyla ilgili elektrik sinyallerinin yorumlanmış hali. Beynin kendisi de beyin içerisinde yorumlanmış olmayacağına göre değil mi? Dışarıda maddenin aslı var ama asla gerçeğine ulaşamıyoruz. Allah'ın ruhumuzu da yarattığı algılar olmuş oluyor. Biz sadece algılarımızla muhatap oluyoruz. İşte o zaman şu gerçek ortaya çıkıyor. Bütün algılar ruhumuzda yaratıldığına göre hafıza da Allah tarafından yaratılıyor. Anan yaratılıyor. Yani insanın benim dediği mesela yani beyin olarak da düşünseniz, madde olarak da düşünseniz, maddenin aslı var ama gerçeğine ulaşamıyoruz. Hafızamda düşünüp buluyorum diyorsun. Mesela çocuklukla ilgili ilkokuldaki sınıf arkadaşını hatırlamak istiyor bir insan. O aklına geliyor. Nerede, neyi arıyorsunuz yani? Nasıl arıyorsunuz beynin içerisinde? Hangi hücrede? Nasıl bir hafıza depolanmış olarak? Yani atomlar mı bir hafızayı oluşturuyor? Atomların içindeki protonlar, elektronlar, onların oluşturduğu kuantum parçaları mı? Değil mi? Size görüntü olarak gözünüzü kapadığınız zaman da görüntü olarak da canlanıyor aynı zamanda. İşte bu ruhta Allah'ın yarattığı algılar olarak var. Yani Allah bizi algılarla muhatap ediyor sadece. Biz sadece algılarımızla muhatabız hayatımız boyunca. Maddenin gerçeğine asla ulaşamayız. Bu şekilde bakıldığında zaten inşallah ancak o şekilde anlaşılıyor. Allah'ın yaratmasıyla oluştuğu, anan yaratmasıyla oluştuğu hatta. Bütün hafızamızın, düşüncelerimizin, konuşmamızın, konuşturan da Allah'tır. Her şeyi nutku verip konuşturan diye bildiriyor Allah Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hocamız dün çok önemli bir konuyu da anlattı. Sürekli anlatıyor tabii zaten. Kitaplarından da bakabilirler. Zamansızlık ve Kader Gerçeği, Kule'deki Küçük Adam, Hayalin Diğer Adı madde kitaplarında. Cüz'i irade var. Külli irade var. Cüz'i irade, külli irade, cüz'i irade, külli iradenin içerisinde ve külli iradeyi de Allah tarafından yaratılmıştır inşallah. Yani insanın iradesi dediği, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Bir şey yapmaya niyetlendiği zaman bunu yaratan Allah olduğunu Allah bildiriyor zaten. Bakın Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Önce Allah diliyor ki ondan sonra Biz konuşmayı isteyebiliyoruz, bir şeyi almayı isteyebiliyoruz, bir eylemi yürümek isteyebiliyoruz.
Ya da bir dilek dileyebiliyoruz.
Evet, Allah dilediği için yapabiliyoruz ama bunu. Yani Allah onun dileğini oluşturuyor, Allah dileğini yaratıyor ve bunu zamansızlık içerisinde yaratmış Allah. Allah zamandan münezzeh. Zaman da, mekan da hepsi bir algı olarak var insan için. İnsan için yaratılmış ve Allah bunların hepsinden münezzeh, bunların üstünde. Yani zaman mesela nedir? Bu bir ses. Bir daha vurduğumuz ikinci bir ses oluyor. İşte hafızadaki bilgilerin kıyaslanmasından ortaya çıkan bir algı olarak var zaman. Yani bizim hafızamızda Allah o şekilde yaratmış. Çocukluk bilgileri var. İşte daha bir okula gitme bilgileri var. Buraya gelirken ki kapıdan girerken ki bilgi var. Şimdiki bilgi var. Biz bunları kıyasladığımızda zamanın geçme hissine kapılıyoruz. Zaman hissine kapılıyoruz. Ama zaman mutlak olarak yok. Hafızamızdaki bu bilgiler kalksa ne olur? Zaman hissi kalkıyor. Zaman algısı kalkıyor tamamen o zaman. Nitekim oluyor bazen komadaki hastalarda komaya girdiği zaman zamanın komaya girdiği anla çıktığı an arasında bir bilgi kaydı olmadığı için hafızasında zaman geçme hissi durur. Siz ne söyleseniz ona inanır. Deseniz ki 3 ay komada kaldınız, 30 yıl komada kaldınız öyledir der. Ya da 3 saniye kaldınız deseniz ona inanır. Çünkü zaman algısı kalkmıştır o dönem içerisinde. Bütün hafızası kalkan bir insanda zaman algısı tamamen kalkar. Bu da bize hafızadaki bilgilerin kıyaslanmasından olan bir algı olduğunu gösteriyor. Bu tabii hem materyalizmin hem Darwinizmin üzerinde bir bilgi. Zaten Darwinistler asla ruh konusuna girmezler. Ruh çünkü madde değildir. Yani maddeyle materyalizm açıklanabilir bir tarafı da yoktur. Neyin evrimi o zaman? Yani ruhun değil mi? Allah tarafından yaratıldı. Kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor Allah. Ve size çok az bilgi verilmiştir diyor. Yani biz ruhun gerçek anlamdaki varlığını ve Allah'ın kendisini gördüğü gibi asla bilemeyiz. Bize çok sınırlı bir akıl verilmiş. Bizim bildiğimiz bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu, ahiret olduğu inşallah, Allah'ın kesin olarak var olduğu ve hesaba çekileceğimiz ve cennet cehennemin varlığıdır inşallah. Biz bunları biliriz ve ona göre sonsuza ahiret hayatımız vardır inşallah. Yoksa ruhun varlığını ve Allah'ın varlığını asla Allah'ın kendisini bildiği gibi bilemeyiz. Ama Allah'ın varlığı kesin olarak bilinir, akılla bilinir inşallah. Biz görmediğimiz halde, algılamadığımız halde, çünkü akıl ve mantık her şeyle belli. Mükemmel bir sistemin görüntünün içerisinde yaratılmışız. Mutlaka o görüntünün yaratıcısı var yani şimdi anlattıklarımızdan ve teknik bir gerçek bu. Değil mi? Görüntü algı olarak yaratılıyor. O algının yaratıcısı var. Nitekim rüya çok güzel bir örnek olarak Allah tarafından yaratılıyor. Rüyaya, yani uykuda yattığını ve rüya gördüğünü, değil mi? Herkes görür rüya. Rüyada insanlar görüyoruz. Dokunma duyusu var. Hatta emin oluyor insan, değil mi? Sertliğini hissediyor, soğukluğunu hissediyor, rüzgarı hissediyor, kaçıp kovalamacı oluyor, korkuyor, seviniyor, değil mi? Rüyanın içerisinde insanlarla konuşuyor, hareket ediyor, yemek yiyor, yatıp kalkıyor, hatta uyuyor tekrar, rüya görüyor, rüyanın içerisinde rüya görüyor. İşte bir uyanıyor, aslında onların algı olduğunu çok net olarak gösteriyor Allah.
Biz o anda gerçek zannediyoruz mesela.
Emin oluyoruz hatta. Sorsanız rüyada gören birine, bu gerçek mi diye, evet gerçek, bakın tutuyorum der. Şimdi materyalistler öyle diyorlar ya, mesela onların böyle abuk sabuk izahları oluyor. Tokadı yiyince maddenin gerçek olduğunu anlarsın, işte otobüs çarptığında anlarsın diye. Halbuki anlamadıkları nokta şu, sadece görüntü algı değil, bütün duyular algı. Yani o mesela otobüsün çarpmasındaki otobüs görüntüsü algıysa, o acı hissi de algı olarak var. Ondan sonra insanın hissettiği dokunması, duyusu, kokusu, tadı hepsi algı olarak yaratılıyor zaten. Yani tek biri görüntü algı da diğerleri algı değil, değil. Hepsi algı olarak yaratılıyor. Dolayısıyla materyalistlerin tabii bu iddiaları materyalizmi kurtarmıyor. Zaten Big Bang maddenin olmadığını gösterdi. Yani maddenin var olduğunu ama dışarıda olduğunu ama yoktan var edildiğini, Allah tarafından yaratıldığını, yani materyalizmin madde sonsuzdan beri vardır, haşa yaratıcı yoktur'u zaten Big Bang ortadan kaldırdı. Fosil kayıtları ve diğer bütün genetikten, moleküler biyolojiden gelen bilimsel delillerde Darwinizmin geçersizliğini ve yaratıcının mutlak varlığını olduğunu ortaya koydu. Ve Kur'an'dan da ki Allah'ın bize bildirdiği bilgilerle ve bilimsel gerçeklerle mutlak olan varlığın Allah olduğunu anlıyoruz. Bakın Allah tabii zamandan ve mekandan münezzeh. Nereye dönseniz Allah'ın yüzü orasıdır diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şah damarınızdan daha yakındır diyor. Allah size bize sonsuz yakın olduğunu bildiriyor Kur'an'da inşallah. Bütün bunlar işte şimdi mekansızlık boyutunda ya Allah inşallah. Mekanı insan da algı olarak yaratmış. Allah'ın mutlak varlık olduğunu, insanın gölge varlık olduğunu anlıyoruz. Allah'ın verdiği bu bilgilerle.
İnşallah.
İnşallah.
Kur'an mucizesi, hocam Kur'an'ın yeterliliğinden bahsettik ve Allah'ın sözünün değişmeyeceğinden, Kur'an'ın değiştirilemediğinden, Allah sözü olduğundan, inşallah Kur'an'ın mucizeleri de buna ispat eden ayrı deliller. İnşallah onlardan görelim. Bakın, atmosferin katmanları ile ilgili Kur'an'ın yüzlerce mucizesi var. Sayın hocamızın Kur'an Mucizeleri 1-2-3 kitaplarından ve kuranmucizeleri.com internet sitesinden bakabilirler kardeşlerimiz. Şöyle diyor ayet-i kerimede, Bakara suresi 29, şeytanları Allah'a sınırım. Sizin için yerde olanların tümünü 7 gök olarak yaratan olur. Bakın, Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğünü de ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkıyor. Bugün hala 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mesh Model olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı hepimizin bildiği gibi 1 troposfer, 2 stratosfer, 3 mezosfer, 4 termosfer, 5 egzosfer, 6 iyonosfer, 7 manyetosferdir. Bakın ayet, atmosferin 7 katmanının görünümüyle ilgili bilgi veren ayetler. Nuh suresi 15. ayet, şeytanların Allah'a sınırım. Görmüyor musunuz? Allah 7 köyü birbiriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Mülk suresindeki ayet 3. ayet, o biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 kök yaratmış olandır. Bu ayetlerde Türkçe'ye uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul kullanımında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök, kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır. Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fusilet suresinin 12. ayetinde geçen her bir göğe emrini vahyetti ifadesinde yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. Yağmurların oluşmasından zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgalarının yansıtılmasından gök taşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Ayet, Fusilet suresi 12. ayet şu şekilde: ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Bakın, her bir göğüne emrini vahyetti. Saydığımız o katmanlardan troposfer, mezosfer, hepsinin ayrı bir görevi olduğunu Allah Kur'an'da bize 1400 yıl önce bildirmiş. Biz daha 20. yüzyıl bilimsel teknolojisiyle ancak bu gerçekleri öğrenebildik. Değil mi? 19-18 daha belki yüzyıllardaki hiçbir kimse, dünyada yaşamış tek bir insan dahi atmosferin 7 katmandan oluştuğunu ve her katmanın ayrı vazifeleri olduğunu bilemez. Mümkün değil.
Evet.
Kim bilir? Yalnızca Cenab-ı Allah bilir. İnşallah. Ve bize bu yüzyılda bilimi vesile ederek, teknolojiyi vesile ederek bizim bilmemizi ve Kur'an'ın gerçek hak olduğunu, kendi sözü olduğunu anlamamız için bize bir lütuf olarak bize bildirmiş Cenab-ı Allah. Ve biz ancak bu devirde görüyoruz. Bizim için çok büyük bir nimet. Sadece şu ayetle hiç bilmeyen, dini tanımayan veyahut yeni ilgilenen bir insan iman edebilir. Değil mi? Yani normalde bilim adamları da bunu gördüğünde, normal akılda, vicdanda bir insanın yapacağı tek şey Allah'ın büyük, sonsuz güç ve kudretine şahit olarak ona iman etmesidir Allah'ın izniyle.
İnşallah. Şimdi kader inancı tabii çok temel. Allah'ın sonsuz varlığına iman edilmesi için eşiksiz kader inancı teslimiye çok önemli inşallah. Kur'an'da Allah birçok ayette bildiriyor. Bakın şimdi, şeytanlar Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık diyor Allah. Her şey demek, her şey demektir. Yani evrenin herhangi bir yerindeki bir kuantumun hareketleri, bir insanın bütün hayatı boyuncaki yaşayacağı bütün durumlar, sonsuz hayat içerisindeki bütün durumlar, Allah'ın, hocamızın çok detaylı olarak anlattı inşallah, tek bir anın sonsuzda biri kadar, çünkü zaman olmadığı için Allah katında, tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içerisinde yaratıp bitirmiş olmasıdır. Allah bütün bizim hayatımızı tek bir an olarak bilir. Yani şöyle bir benzetme yapılabilir. Tabii benzetme o anlamda, Allah affetsin, yani Allah'ın yaratmasının sonsuz ilminden şey için değil, anlayabilmemiz için tek bir filmi açan birisini düşünün böyle. Bütün filmin karelerini aynı anda görüyor. Başını, sonunu, ortasını, hepsi. Onun gibi Allah bütün hayatımızı tek bir an olarak bilir ve yaratıp bitirmiştir inşallah. Dolayısıyla Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Bakın, biz her şeyi kaderle yarattık diyor Allah. Yine başka bir ayette Allah, Taha suresi 40'ta, şeytandan Allah'a sığınırız. Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor. Yani Hazreti Musa'nın oraya gelişi bir kader üzere. Değil mi? Allah'ın yarattığı bir kader üzere oraya geliyor. Bütün hayatı. Annesinin onun bir kutuya koyarak nehre bırakması, Firavun'un sarayında büyütülmesi, oraya gelişi hepsi bir kader üzere gerçekleşiyor. Allah'ın belirlediği bir kader üzere. Yine başka bir ayet, Ahzab suresi 38, Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir diyor. Yani insanların, canlıların, bütün atomların hepsi bir kader üzere yaratılmıştır. Allah tarafından bir kader üzere. Bu bir gerçek, yani Allah'ın bildirdiği bir gerçek. Ve tek bir an içerisinde Allah sonsuza bir kadar bir zaman içerisinde yaratıp bitirmiştir. Şimdi bakın, bir teknik deney yaptılar. Biz bunu tabii hem teknik gerçek olarak biliyoruz, hem Kur'an'da Allah'ın bildirdiği bir gerçek inşallah. Bu deneyde, evet, filmi göstereceğiz şimdi. Bakın, başını alalım. Hür irade ile ilgili bir deney. Bu bilinen bir deneyler, zaten bilinen deneyler bunlar. Daha önce de 70'li yıllarda da yapılmıştı. Şimdi önce seyredelim, ondan sonra üzerine konuşuruz inşallah. Hür iradem diyor, bu tabağı seçip seçmeme konusunda karar verir diyor.
The fact that we can make decisions. My free will means that I can decide whether I'm going to take this or not.
Ama bilimin hür irade konusunda bir sorunu var diyor.
Science likes one thing to cause another. Okay, if you think there's some sort of separate I which is separate from my body, then that's fine. That's what's helping me to make my decisions.
But biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var.
If you think I'm just a load of biology, then I think you've got a problem about free will, because what is making those decisions?
Bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin ani bir akışı mı? Yani bir insan bir karar verdiği zaman bunu atomlar mı karar veriyor? Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak.
They will reveal who is in charge of my decisions. Is it the conscious me?
Benim şuurum mu, yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde mi?
Or an unconscious mass of grey matter that I have no control over.
Deney çok basit. Rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacağım. Yani hangi düğmeye basacağına denek karar veriyor. Sağdakine mi basacak, soldakine mi basacak? Karar tamamen ona ait.
Randomly decide and then immediately press one of these left or right buttons.
Tarayıcı sistem beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek. Orada özel bir sistem var böyle. Beyindeki elektrik dalgalarına, hareketlenmeye bakıyor ve ne zaman karar verildiğini ölçecek. Yani karar verip düğmeye bastığında karar bakalım ne zaman verilmiş.
At the same time, the scanner system records when my brain made the decision. And the computer, when I
bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek.
Physically press the button.
Okay, Max, we are ready to start.
Siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Yani bir insan bir karar verdiğinde, karar verdiğini düşündüğünde 6 saniye önce beyinde harekete geçirilmiş oluyor. Bakın, karar, şimdi nasıl insanın normal, yani hayatı boyunca öğrendikleriyle düşündüğü, karar önce olur, hareket sonra olur, değil mi? Beyinde de ona göre olması lazım. Önce karar verilecek ki beyindeki o hareketi yapacak olan sinir hücreleri harekete geçsin. Bu deneyde tam tersi ortaya çıkıyor. karar vermeden önce 6 saniye önce beyinde harekete geçirmiş olduğunu bilim adamları gösteriyor bu deneyde. Hatta o alete bakanlar hangi düğmeye basacağını önceden tahmin edebiliyorlar. Bakıyor 6 saniye sonra sağ düğmeye basacak diyor, sağ düğmeye basıyor. O da kendi karar verdiğini düşünüyor.
We can predict which decision you're going to make.
6 seconds?
Absolutely 6 seconds. Yeah.
6 seconds.
6 saniye mi? Evet, 6 saniye önce. Yani ben sağ elimle düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş miydi?
My right finger down. You're saying that 6 seconds earlier my brain had already made that decision?
Exactly.
Evet, kesinlikle öyle diyor.
Right. That's a bit frightening. It sort of implies therefore my...
Bu biraz ürkütücü. Yani benim şuurlu kararım beyin aktiviteme göre ikinci planda kalıyor.
Conscious decision is a very secondary thing to my actual brain activity.
Absolutely, absolutely. It seems...
Kesinlikle öyle. Bunu yapan deneyin grubun başkanı da bu dünya çapında yayınlandı. Basında da konu oldu. Profesör John Dalen Haynes isimli Bernstein Merkezi Bilgisayar Neuroscience Bölümü.
There's a lot of unconscious brain activity.
Kararlarınıza yön veren şuursuz bir beyin aktivitesi olduğu görülüyor. Şuurlu kararınız çok sonra devreye giriyor. Şimdi bakın, tekrar düşünelim. Yani bu tabii bir deney. Yani bu deneye dayalı olarak biz bunu bilmiyoruz. Zaten Kur'an'da Allah'ın bildirdiğiyle biliyoruz. Allah, bakın biraz önce söylemiştik inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Siz Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Bu deneyde ne oldu? Bakıyorlar beyinde. Karar vermeden 6 saniye önce beyinde harekete geçirilmiş. Karar veren de o beynin işte artık beyindeki gibi o deneye bağlı olarak tabii o verdiği kararı uygulamış oluyor. Şimdi bu Allah'ın değil mi? Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Biz bu delilden dolayı bilmiyoruz tabii inşallah ama bu teknik bir gerçek. Kur'an'da Allah bunu zaten bize kesin olarak bildiriyor. Allah zamansızlık boyutunda tek bir anın sonsuzda bir içerisinde bütün hayatımızı yaratıp ve bitirmiştir. Burada o zaman Allah'tan bağımsız bir cüz'i irade, hür irade olmadığını görüyoruz. Haşa müstakil. Hani bazı insanlar zorluyorlar ya illa cüz'i irade, hür irade diye sanki haşa Allah'tan müstakilmiş gibi. Hocamız onu çok sıklıkla anlatıyor inşallah. Üzerinde durarak kitaplarında da var inşallah. Daha detaylı bilgi için bakabilirler. İşte iki yol var. İnsan onlardan birini seçecek. Haşa Allah bilmiyor. Haşa. Allah'ın gücünü, kadrini hakkıyla takdir edemiyorlar. Halbuki Kur'an'da Allah bize bütün zamanı, mekanı, insanın hayatını, sonsuz hayatını yaratıp bitirdiğini bildiriyor inşallah. Mesela başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diye bildiriyor. Yani Allah bütün fiilleri de kendisinin yarattığını bildiriyor inşallah. Ama insan üzerinde hiçbir baskı yok. Kendi kararını verdiğini düşünüyor ama bu da işte inşallah cüz'i iradenin içerisinde külli iradenin içerisinde Allah'ın iradesinde yaratılmıştır inşallah ama Allah yaratıp bitirmiştir hepsini. Bilmeyen biziz. Dolayısıyla Allah tabii bizim sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiş. Bize sonsuz hayatımızda neden cennette cehennemde olduğumuzu dünya hayatıyla gösteriyor inşallah. Bilmeyen biziz. Bizim için o bakımdan imtihan var. Ama haşa Allah katında Allah bütün hayatı yaratıp bitirdiği için Allah bilendir inşallah.
Peki hocam bir şey soracağım. O zaman tesadüf diye bir şey yok. Mesela bir ilkokul arkadaşımla karşılaşıyorum. Bu tesadüf değil
mi? Oluyor. Onunla orada karşılaşacağım saniyesinde, dakikasında belli.
Belli. Allah yaratıp bitirmiş. Bakın diyor ki Allah, biraz önce okuduk, şeytandan Allah'a sığınırız. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Yani sizin arkadaşınızla karşılaşmanız, şu an söylediğiniz bu sözler, benim söylediklerim, bu yaptığım el hareketleri, hepsi ben zaten doğmadan, siz doğmadan... kainat, evren yaratılmadan önce olup bitmiş zaten Allah katında inşallah. Ama bir baskı var mı hissediyor musunuz? Ben hiçbir baskı hissetmiyorum. Siz bir baskı hissediyor musunuz üzerinizde? Evet, İşte Allah'ın yaratma sanatı inşallah. Bu insanın iradesini, karar vermesini yaratan da Allah inşallah.
Yani bunu bir de böyle tersten düşünerek ele alırsak, mesela Allah'ın bilmeyeceği bir şey olabilir mi? Yani bizim Allah, iman ettiğimiz Allah, yani bir atomdan bütün kainattaki her şeyi, bütün ince sanatları farklı farklı yaratan sonsuz güç ve kudret sahibi olan Allah. Evet. Şimdi öyle bir şey olacak ki düşünün, Allah bizim tabi olduğumuz bir boyut olan zamana tabi olacak. Haşa, o zaman bizim gibi beklemesi gerekecek ve insanlardan herhangi birinin veya kainattaki herhangi bir bilgiye haşa yani ulaşamamış ve onu biz yapmadan evvel bilmiyor ve bizim yapmamızı bekliyor bir konumda olacak haşa. Böyle değil Allah. Bunların hepsini kapsamış durumda ve bütün kudret, sonsuz güç ona ait. Öbür türlü haşa eksiklik, acizlik, noksanlık o bize ait o sıfatlar. Allah onların hepsinden münezzeh. İnşallah.
Tabii insanın yani yanılma noktası şurada oluyor. Biz zaman ve mekanla yaratıldığımız için insanlar hep onunla düşünmeye yani öncesi, sonrası bakın hep zamanla düşünme üzerine değil mi? İnsan mantığı o şekilde yaratıldığı için inşallah zamanla ve mekan boyutunda. Halbuki Allah bütün boyutlardan münezzeh. Yani Allah katında zaman yok. Zaman hafızamızda yaratılan bilgilerin kıyaslanmasından kaynaklanan bir algı. Mutlak zaman yok. Öncesi ve sonrası yok. Allah tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içerisinde sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiştir. Dolayısıyla Allah'ın bilmediği, Allah'ın kontrol edemediği hiçbir durum olamaz inşallah. Zaman sadece bizim için algı olarak vardır. Biz bu algıyla düşünmeye alıştığımız için, bu algıyla muhatap olduğumuz için doğduğumuz andan itibaren işte önce, sonra kavramları, gelecek, geçmiş. Halbuki gelecek, geçmiş hepsi Allah için aynıdır. Birdir ve bitmiştir inşallah. Dolayısıyla burada anlamakta bazen zorlananlar olabiliyor ama bu mutlak bir gerçek. Yani bilimsel bir gerçek, aynı zamanda teknik gerçek ve Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir gerçek. Tabii ki biz kaderi Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz. İnsan hiçbir zaman, çünkü sınırlı bir akılla yaratmış Allah bizi. Biz sadece Allah'ın bize bildirdiğini bilebiliriz. Allah'ın bize öğrettiğini bilebiliriz. Allah'ın bize öğrettiğimizden başka hiçbir bilgimiz yoktur bizim inşallah. Kur'an'da da bildirildiği üzere. Sadece Allah'ın bildirdiği kadarını bilebiliriz. Bizim için önemli olan Allah'ın sonsuz varlık olduğu, mutlak varlık olduğu, bizim gölge varlıklar olduğumuz, dünya hayatının yaratıldığı, çok kısa bir hayatın, ölümle sonsuz hayatın başladığı, sonu olmayan, Allah'ın sonu olmayan bir hayatı yarattığı inşallah, yaratıp bitirdiği. Biz de Allah ahiretteki yerimizin ne olduğunu dünya hayatıyla inşallah gösteriyor. Sonsuz güç sahibi, bütün iradenin sahibi olan Allah'a teslim olmaktır. Yani insanın görevi, vazifesi, bu hayatın yaratılış amacı budur. Bunun dışında tabii kader hiçbir zaman Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz. Allah'ın varlığını Allah'ın kendisi bildiği gibi bilemeyiz. Ama Allah'ın varlığı kesin mi gerçektir inşallah? Her şeyi yarattı, sonsuz güç sahibi olduğu kesin mi gerçektir inşallah?
Peki hocam, ben bir şey daha soracağım size. Bu günah için de mi aynı şey geçerli? Mesela insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bu kaderlerinde olduğu için mi böyle oluyor?
Şimdi kader, Allah her şeyi biz kader ile yarattık diyor. Her şey kaderde inşallah dolayısıyla. Fakat sorduğunuz zaman siz o kötülük yapan işte herhangi birisine bir baskı hissediyor musun üzerine, bir zorlama hissediyor musun diye değil diyecektir. Yani bir Darwiniste, bir komüniste sorun, bir teröriste sorun, üzerine bir baskı hissediyor musun diye, baskı hissetmiyor. Ben hissetmiyorum. Siz hissediyor musunuz bir baskı? Tamam, budur yani konu inşallah.
Maşallah.
İnşallah.
İnşallah.
O zaman hocam iman hakikatlerinden bir örnek vermek istiyorum. Ben Kur'an'da Allah'ın verdiği bir örnek olduğu için önce Kur'an'da hayvanlarla ilgili ayetler de var. Hepimizin bildiği gibi ve Allah ibret olsun diyor. Mesela ayeti kerimede Nahl suresi 66. ayette sizin için hayvanlarda elbette ibretler vardır diyor. Yani ayetler, deliller ve gördüğümüz özelliklerden Allah'ın yarattığının delilleri olduğunu söylüyor Allah. Ve deveyi örnek veriyor bir ayette Allah. Diyor ki Gâşiye suresi 17. ayet Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Şimdi bakalım inşallah devenin özelliklerine Allah'ın emri bakmıyorlar mı? Hocamızın kitaplarından bulabilirler inşallah. İnternet sitelerinden de hayvanlaralemi.net'ten de bulabilirler. Deveyi düşünelim şimdi devede baş kısmından ele alırsak. Kirpikleri böyle birbiri içine geçebilen bir sisteme sahip. Bizim kirpiklerimiz gibi değil, tamamen gözü kapatıyor. Herhangi bir tehlike anında otomatik olarak kapanıyor kirpikler ve hiç en ufak bir toz tanesinin girmesine bile izin vermiyor. Bakın çöl fırtınaları olur biliyorsunuz. Yani siz yani mutlaka başka bir hayvanın insanın gözüne kaçar. Ama devede özel kirpik sistemi yaratılmış. Kapattığı zaman birbiri içine geçiyor ve içine tek bir toz tanesi bile girmiyor. Sonra burun ve kulaklar kum ve tozdan korunması için uzun kıllarla kaplı. Tamamen. Hatta uzun boynu var devenin bildiğimiz gibi, gördüğümüz gibi. Böyle yerden 3 metre yükseklikteki yaprakları bile yemesine imkan tanıyacak uzun boynu var. Sonra kürkünden bahsedersek hayvanın vücudunun sıcağı ve soğuğa karşı koruyan çok özel bir kürkü var. Keçeleşmiş tüylerden oluşuyor. Böyle özellikle çift hörgüçlü olanlar eksi 50 derecelerle artı 50 derecelerde yaşayabiliyorlar. Her iki sıcağı ve soğuğa da hatta böyle 4000 metre yüksek yaylalarda da yaşayan deve çeşitleri var. İnşallah kalın kürkü buna imkan veriyor. Hem çok soğuğa hem çok sıcağa. Hörgücü böyle bir yağ yığıntısı şeklinde olan hörgüç. Böyle devenin kıtlık anında periyodik olarak beslenmesini sağlıyor. Örneğin hayvan 3 hafta su içmeden yaşayabiliyor bu hörgüç sayesinde. Bir depolamış orada. Allah özel bir sistem yaratmış. Sırf onun için belli. Ağırlığının %33'ünü kaybedebiliyor. 3 haftalık beslenme imkanı beslenmeden. Aynı koşullar altında bir insanı düşünsek, yani vücut ağırlığının %68'ini kaybeder ve 36 saat içinde de vücut suyunu tamamen yitirerek ölür. Özel, Allah özel çöl ortamı için yaratmış deveyi görüyoruz. Sonra ayakları esnek bir yastıklıkla birleşmiş iki parmakla donanmıştır. Böylece toprağı daha iyi kavramasını sağlayan yani geniş ve yayvan bir ayağı var. Yani biz bassak kuma ayağımız içine girer kumun mesela. Gömülürüz kumda. Yürüyemeyiz. Yani kumsalda yürüdüğümüzü düşünelim. Onlar da bile zorlanır. Ama çöl kumları daha derinine gider ayak olduğunda ve yürüme imkanı. Deve için öyle değil. Geniş ve yayvan özel bir ayak yaratılmış. Çok rahat rahat gayet güzel gömülmeden basarak yürüyebiliyor. Tırnaklar ayağı herhangi bir çarpışmadan dolayı oluşacak zararlardan koruyacak şekilde inşallah. Sonra dizler bir boynuz kadar sert ve kalın bir zardan oluşan böyle nasırla kaplı. Bu nasırlar hayvan kumlara yattığında onu aşırı sıcak olan zeminden ve yaralanmalardan koruyor. Sonra o hörgüç 10 dakikada 130 litreye kadar su içebiliyor bir deve. Normalde o besin deposu dediğimiz o hörgüçte günde 30-50 kilo besin alabilirken zor şartlarda 2 kilo kuru otla idare edebiliyor rahatlıkla. Ondan sonra ayağı geniş ve batmayacak şekilde olduğunu söylemiştik. Ve özel bir kalın derisi de var tabanında. Yani hiçbir şey olmuyor Allah'ın izniyle. Sindirim sistemi de çok sert. Mesela kavuçuğu bile öğütebilecek derecede bir sistemi var. Yani zor şartlarda hiçbir şey yiyecek bulamadığında onu öğütebilecek bir sistemle yaratmış Allah özel olarak. Ve kanda da albümin enzimi fazla. Yani kanda susuzluğa dayanıklılığı arttıran özel enzimdir o. Diğer hayvanlarda da canlılarda da var. Ama devede bu çok daha fazla diğer hayvanlara göre. Maşallah. Yani bütün özellikleri adeta bir çöl gemisi gibi. Allah onu özel bir şekilde o ortama has özel donanımlarla yarattığını bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Ve ayette de bakmıyorlar mı deveye nasıl yaratıldı diyor. Allah'ın izniyle Allah'ın sonsuz güç ve kudretinin ilminin bir tecellisi, görüntüsü inşallah.
Maşallah. Yani Allah'ın yarattığı çok açık. Bir de Allah bilim yapmayı emrediyor. Bakmıyorlar mı o deveye? Bu bilimsel çalışmayla olur değil mi? Devenin özelliklerini incelemek. Nitekim bilimsel çalışmalarla ortaya konan gerçekler bunlar. Allah'ın yarattığını gösteriyor Allah. Ve bilime emrediyor. Bilimle biz Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını kavruyoruz inşallah. Müslüman dolayısıyla bakın Kur'an'da bildirilen Müslüman modeli en modern, en akıllı bilimden, sanattan, estetikten anlayan insandır inşallah. Bu dini işte biraz önce gördük. Kur'an'ın aslı uygulandığı zaman böyle bir Müslüman modeli ortaya çıkıyor. Temiz, onurlu, güvenilir, adaletli, son derece merhametli, sevgi dolu, şefkat dolu, en akıllı, en kültürlü insan modeli ortaya çıkıyor inşallah. Allah'ın bizden istediği bu. En dürüst, ve en samimi olan inşallah, her yönden güvenilir olan inşallah. İnsan modelini istediğini, yani Müslümanın böyle olmasını istediğini görüyoruz Allah'tan, Allah'ın inşallah. Bir başka Kur'an ayetinde Allah şöyle buyuruyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra o su damlasını bir alak, yüce topluluğu olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Şimdi bu altı çizili olan bölüme dikkat ettiğimizde Allah kemikleri önce yarattığını, anne karnında bebek oluşurken inşallah kemiklerin önce yaratıldığını, onlara et giydirdik. Yani kasların sonradan yaratıldığını, önce kemiklerin sonra kasların yaratıldığını bildiriyor Allah. Nitekim bakın bu son birkaç on yılda yapılan bilimsel çalışmalar 20. yüzyılın son döneminde bu Keith Moore isimli dünyanın en ünlü embriyoloji uzmanlarından bir tanesi. Amerika ve Kanada Anatomi Dernekleri Başkanı aynı zamanda. Gelişen İnsan isimli embriyoloji kitabındaki tıp fakültelerinde okutulan kitap bu, embriyoloji kitabı. Şöyle bildiriliyor bu gerçek. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Yani önce kemiklerin sonra kasların oluştuğu bildiriliyor. Nitekim Keith Moore'a Kur'an'daki bu ayet gösteriliyor. Keith Moore bunu dünyada keşfeden, ortaya koyan kimselerden bir tanesi. Önce kemiklerin oluştuğunu, sonra kasların oluştuğunu. Keith Moore bakın diyor ki insanın gelişimi hakkında Kur'an'daki ifadelerin açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk. Ben kesin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah vermiştir. Çünkü bu bilginin çoğu pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtlıyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Profesör Keith Moore, Toronto Üniversitesi Anatomi ve Hücre Biyolojisi profesörü ve Müslüman oluyor bu gerçeği gördükten sonra. Bu gerçekler işte Kur'an'da bildirilen bilimsel mucizeler, 1400 sene önce bilinmesine imkan olmayan Allah'ın sözü olduğunun kesin kanıtları inşallah. Tabii Kur'an her yönüyle sonsuz sayıda Allah'ın sonsuz ilmiyle yazıldığı için inşallah, vahyedildiği için bütün tamamı kanıttır inşallah. Ama bilimsel kanıtları da var böyle. Bilimsel mucize olan kanıtları var. 1400 yıl önce bilinmesine imkan olmayan inşallah. Bunların daha detaylı olarak Kur'an mucizeleri kitaplarından hocamızın 1, 2 ve 3. ciltleri var. Yüzlerce var böyle. İnşallah oradan öğrenebilirler de daha detaylı olarak inşallah.
İnşallah.
Evet, bir Kur'an mucizesi daha göstereceğim. Altı hocam ben hazırlayayım sen devam edersen.
Yok sen bitir hocam.
Bir, çünkü slaytları açmak bir 30 saniyemi alacak inşallah.
Bekleriz hocam inşallah. Sonra söz bölünmesin.
Çok güzel. Dünyadaki karaların ve denizlerin onanı ile ilgili inşallah. Evet geliyor. Yapılan ölçümlerle Kur'an'daki bazı hesaplamaların tam mutabık olduğu ortaya çıktı maşallah. Biraz hazırlamadığı için şu an hazırlıyorum.
Altın orandan bahsedelim o zaman biraz sen hazırlarken hocam.
Sen hazırlarken.
Yani Allah her canlıyı altın oranla yaratmış. Ay çiçeklerinden tutun, insanın yüzüne, dalgadaki spiralden, kainattaki galaksilerin spirallerine, kar tanesinden, aklınıza gelecek her türlü canlıda Nautilus'e kadar, hepsinde altın oran var. Yani en estetik bir şekilde görünmesini sağlayan ve hepsinde de aynı şekilde olması Kur'an'ın da ayrı bir mucizesi ve Allah'ın yarattığının bir işareti Allah'ın izniyle.
Maşallah. Bakın bilim adamları son yıllarda yapılan ölçümlerde dünyadaki karaların denizlere oranında karaların dünyanın %28.8 8 9 8 8 8 8 8 9'unu kapladığını, denizlerin de okyanusların %71.1111'ini kapladığını ortaya koydular. Şimdi Kur'an'da land burada İngilizce kelimeler var ama kara anlamına geliyor. Kara kelimesi Kur'an'da 13 defa geçiyor. Deniz kelimesi Kur'an'da 32 defa geçiyor. İkisini topladığımız zaman, yani kara kelimesinin sayısıyla denizlerin sayısını topladığımız zaman 32'ye, bakın 45 ortaya çıkıyor. 13'ü 45'e böldüğümüz zaman %28.888889 tam ölçümlerle mutabık bir sayı ortaya çıkıyor maşallah. Karaların oranını, kara kelimesini 32'yi 45'e böldüğümüzde toplam sayılarına tam denizlerin oranı çıkıyor maşallah. Bu da karaların, denizlerin, dünyanın ve Kur'an'ın Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak kanıtlayan bir bilimsel gerçek inşallah. Kur'an'da Allah sözü olduğunun maşallah. Evet, sonuna geldik galiba.
Bitirelim hocam.
İnşallah.
Adnan Oktar'la Gece Muhabbetleri programımıza
Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV, Tokat Turhal, Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın.
Yarım saat sonra Aksu TV'de Sayın Hocamızla birlikte programımıza devam edeceğiz inşallah.
İnşallah. İnşallah.